Merhabalar. İyi akşamlar hepinize.
Akşamlar hocam. İyi
Merhaba.
akşamlar.
Merhaba.
İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi
Merhaba.
akşamlar.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar hocam.
İyi akşamlar
İyi akşamlar
hepinize. Merhaba, iyi akşamlar.
Merhabalar hocam.
Merhaba
İyi
hepinize.
akşamlar hocam.
İyi akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli 15 gün oldu. Geçen
İyiyiz
hafta
hocam,
yapamadık.
sağ olun. Siz nasılsınız?
İyiyim ben de. Teşekkürler. Sizi gördüm. Daha iyi oldu.
Özettiniz hocam ya.
Vallahi böyle oldu. Geçen hafta yani o şeyi festival durumu vardı biliyorsunuz bazılarınız. Öyle bir göze alamadım yani oralarda kopma olayını. İnternetle ilgili çünkü şey çok zayıf. Böyle derste kopup da hepinizi toplayıp da sonra ders yapamaktansa böyle bir hafta atlamayı uygun görmüştüm. Ama evet özleştik.
Özledik.
Aynen ama aynı zamanda da son dersimiz diyeceğim. Böyle yani çok kısa bir hasret gidermiş olacağız aslında şu anda. Bakalım son yani bu dönem için son 2 saat. Bakalım bundan sonra neler olacak.
Güzellikler olsun şimdi.
Amin, amin. Evet, herkes iyi. Bir de buradaki arkadaşlara bakıyorum şu anda. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar sizlere de. Evet, şimdi son ders. Yine toparlama ve böyle bir hatırlama dersi yapacağız. Ama aynı zamanda sorular varsa da işte onlarla böyle bir araya girmeye hazırlık böyle belki ihtiyacınız olan bazı başlıklar vardır. Onları da geçeriz diye plan yaptım. Bakalım nasıl gelişecek sizin için. Evet, şimdi bu yayında bir yavaşlık var ama bir de orayı kontrol edeceğim. Pardon. İşine takılıyor ama anlamadım neden. Heh, geçti. Tamam. Süper. Evet, şimdi bakıyorum. Evet, çok kalabalık başladık aslında. Biz derste hatırlıyorsunuz. Bu arada bu enteresan oldu. Onunla ilgili böyle bir şey yapalım. Hafiften konuşalım. Bazı arkadaşlar merak ediyor neden böyle sayımız. 1400 kişi toplamda başladık 3 programda. Şu anda toplam 3 programda 920 kişiyiz. Şu anda sizin gördüğünüz tabii daha az bir sayı oluyor. Her birinin daha az olan sayı. Toplamda 920 kişiyiz. Bayağı bir gelemeyen arkadaş oluyor. Kayıtlardan izleyenler oluyordu biliyorsunuz bunu ama şu anda kayıtlarla da ilgili var. Böyle bir bakalım inşallah yeni senede böyle bir sürekliliğimizi sizin adınıza söylüyorum tabii bunu kendi adıma değil. Sağlarız diyeceğim çünkü her şey hani kayıtlarda zaten bu sene öyle bir hani kendiliğinden gelişmişti kayıtlardan takip edebilmemiz olması. Normalde böyle bir planımız yoktu. Ama hani vaktin hayrı şey gibi namazın kazası olmaz gibi dersin de kazası olmaz diyerek vaktinde saatinde paylaşımlar da bir başka oluyor açıkçası. Size faydası ve getirisi açısından söylüyorum. Soran arkadaşlar oldu çünkü hani sayımız neyle alakalı olarak düşüyor falan böyle bir merak etmiş. Doğal olarak hani iş güç böyle bir saatleri tutturamama hani hem niyet edip hem bu saatte burada mevcut olamama çok doğal bu kadar koşturmacada. Hani gelen gelemeyen diye kayıp zarar gibi değil ama hani gelince de böyle bir işte enerji bağı burada canlı canlı tabii ki daha başka oluyor. Bakalım gelemeyenler için de seneye nasıl gelişecek diyelim. Evet. Şimdi şöyle bir hatırlayalım istiyorum. Neler yapmıştık sezon başından beri. Evet, açık mikrofonu.
Hocam başlamadan ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Ben Arapça ile ilgili bir şey sormak istiyorum size.
Tamam.
Ben uzun zaman önce hani Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrendim, okuyordum. Sonra bir süre sonra tekrar Türkçe'ye döndüm. Ama şimdi kalbim tekrar bu Arapça okumaya doğru çekilmeye başladı.
Evet.
Acaba bu Arapça okurken de bize açılacak manaları mı var? O yüzden mi acaba böyle bir çekilme yaşanıyor?
Öyle diyeceğim. Yani çünkü ses, şimdi harflerin her birinin bir frekansı var. O frekansların böyle bir araya gelen harfler, her zaman önce onu söyleyeyim. Hani isimlerimizde de ya da herhangi bir kelimede en baştaki harfin manasıyla açılır. Mesela adın Nuray ya, Nun'la,
Evet.
E'yle açılır ve kalanlar hepsi ona hizmet eder. Onun açılımına veya kendi göstermesine hizmet eder. Dolayısıyla bu hani her birinin bir frekans içerdiğini hesap edersen, onların kendi içinde rezonesi o Nuray manasında sana Nuray dedikçe de sen de daha kolaylık aktive eden bir hale geliyor ve tabii ki onların bir boyutsal karşılığı var. Dolayısıyla bütün kelimelerde olduğu gibi hani Fransa söz konusu, Arapça imzayı tabii ki olduğu için de evet onun boyutsal derinliğine dair böyle bir o ses dizilimini zikretmeye ihtiyacımız var. O yüzden hep hani sureleri nasıl okuyalım? Namazda özellikle tabii ki Arapça okuyalım. Hani anlamını bilelim. Çünkü sonuçta biz Arap değiliz. Arapça hani orada ifade ettiği çok şey var. Belki şey olmayabilir, tam karşılıklarını bazen Türkçe bulmuyor ama nihayetinde beyin ve ruh onunla rezone oluyor o alanda. O yüzden önemli. Muhtemelen ona çekiliyorsun.
Tamam, teşekkür ederim, sağ olun
Rica
hocam.
ederim. Rica ederim. Evet. Hangi duayı ne zaman ne için okuyabiliriz? Yani şu geldiğimiz yere kadar diyorsan Ayla, evet aslında onu bir konuşmuş olacağız ama hani bütün hepsini diyorsan hani şu 2 saatimiz yetmez. Ama şeyi ben çok öneririm. Mesela zaten Ahmet Yunus'un Dua ve Zikir kitabını muhtemelen biliyorsunuzdur. Orada böyle en vurucu olan sureler, ayetler ve onları çalıştırdığı noktalardan bahsediyor. Ya da herhangi bir zaten dua kitabı vardı, böyle büyük dua kitapları falan, böyle çok yaygın, muhtemelen her evde bulunan. Hani onlar da yazar ya, şu duanın fazileti budur, işte şöyle bir ihtiyaçta okuyun, böyle bir sayıyla okuyun falan, onlara güvenebilirsiniz. Rahatlıkla ihtiyacınız olan, hani çevirin, neyse ihtiyacınız olan, okuyun diye söyleyebilirim. Ama evet, geldiğimiz yere kadar söylemiş olacağız. Evet. Hatice öteki taraftan, tamam Hatice okudum. Evet. Peki şimdi ne yaptık geldiğimiz en baştan beri? Tabii ki önce bir genel kavramları konuştuk, hatırlarsınız işte Allah nedir gibi, işte kul nedir, sistem nedir, Rahman, Rahim, hani bunlarla ilgili genel böyle besmeleyi konuştuk, besmeleyi konuştuk, hatırlayın. Ve besmelenin hani insanın besmele varlık olduğuna dair bu anlamda hani çalışma ya da paylaşımlar yaptık. Ve Fatiha'ya girdik hatırlarsanız. Ve Fatiha'da aslında hani bütün bu anlamda Fatiha'nın sistemin kendi gerçeğini anlattığını bahsettik. Ve hani kitabın açıcısı denilen, ki bu kitaptan kasıt da işte elimizdeki böyle basılı Kur'an'ın değil, sistemin kendisi olan ve Kur'an ismiyle işaret edilen sistem dinamiği, sistem mekaniği, mekanizması ne dersiniz? Bununla ilişkili olan bütün kendi içindeki boyutsal derinlikler ve alemler dersiniz bu anlamda. Tabii ki hepsinin karşılığı kişinin kendi içsel yolculuğu olmak dolayısıyla Fatiha burada bütün o kitaptan ne anlıyorsanız bilgi diye de anlayabiliriz inzal olan. Dolayısıyla bunun açıcısı, yani anahtarı olduğunu konuştuk ve mesela Fatiha'da dedik ki işte gar edilen yedi diyen bir anlamı vardı, Sebil Mesani diye hatırlarsanız ve çeşitli isimleri ya da işaretleri doğrultusunda bunu konuştuk. Dedik ki Fatiha aslında işte Allah ve kul iki ayrı gibi değil ama hani tek bir surede ya da tek bir yapıda aslında aynı anda ikisinin de birbiriyle ilişkili olarak ama aslında gösteriş olarak nasıl bir arada çalıştığını anlatmış olduk bir mealde. Ve tabii ki orada hani ilk baştaki ayetlere dayanarak kişinin yine besmele varlığını konuştuk hatırlarsanız bu noktada. Sonra dedik ki buradaki her bir kavramın kişinin hayatında neydi? Orada hamd'dan bahsettik. İlk önce Elhamdülillah Rabbil diye girdiğinde hamd'dan bahsettik ve bu anlamda hani nasıl oluyor? Allah nasıl hamd ediyor? Allah dediğimiz nedir ve bunun hamdı nasıldır? Şeklinde buradan giriş yaparak hem Allah işleyişini hem de bunun kişinin bu işleyişe gönlünü, kalbini, aklını, bütün boyutlarını açabilmesiyle ilgili özellikle hatırlarsanız kul olmak ya da İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn ayetinde vurgu yapmıştık. Nasıl oluyor bu kulluk? Nasıl biz aslında orada hani Türkçe çevirdiğimizde kulluğumun devamını isteriz diye çeviriyoruz ama hani içine girdiğimizde bu kulluğun devamı kendi varoluş sebebin her neyse ve hangi ilmi açığa çıkarmak için sen buradaysan, neyi gözlemlemek için buradaysan bunun devamını ve bunun içinde bütün boyutsal derinliğe ulaşmakla ilişkini olan hani bu dua, bu niyaz nasıl oluyor, nasıl çalışıyor bunu konuştuk. Yine Sırat-ı Müstakim'den bahsettik, işte orta yol diye giden ya da aslında hani bu orta yol kişi için hem Allah ve kul bir aradalığı ya da madde mana bütün boyutlar şeklinde veya anladığınız bütün ikilerin ortasında durarak iki tarafa da bakabilme kabiliyeti diyebiliriz mesela günlük anlayışta. Bundan bahsettik ve Fatiha'nın o yüzden hani yani salat Fatiha'sız olmaz denilen neden olmaz? Çünkü buraya gönlümüzü, kalbimizi, dilimizi, aklımızı rezone etmezsek bu anlamda gerçekte yönelmiş olmayız. Yani salatın yöneliş olma başlığını alırsak ya da namaz ve miraç diye alırsak bunun çok da mümkün olmayacağını bütüncül olarak. Yani yoksa attığımız her adım, söylediğimiz her söz tabii ki sistemde gereğini ve karşılığını da getiriyor ama bütüncül olarak kendi gerçeğini yaşamak istiyoruz. Yani insan yani yönelmek durumunda zaten. Hani olayın aslı sistemde kendi gerçeğine yönelmemiş kimse, hiçbir varlık yoktur. Çünkü o varlık her neyse bahsi geçen bu eşyadan insana kadar aradaki bütün modeller zaten o şeyi yapmaya geldiği için hani kendi gerçeğime yönelmiyorum, onu gerçekleştiremiyorum gibi bir şey yoktur. Sadece bunu bilmiyordur. Ve biz aslında burada hani bunu bilmeyi, buradaki ilmi okuyabilmeyi, buradaki gözlemi yapabilmeyi bilemiş oluyoruz yaptığımız bütün pratiklerle. Ve Fatiha da bunun anahtarı. Ve Fatiha bilinci dediğimizde yani gerçekten hani ilk derslerde çok çok konuştuğumuz için çok girmeyeceğim şimdi ama çok özel. Özellikle böyle daha hani biz şimdi burada online dersler yapıyoruz. Birebir yüz yüzeler ve bazı pratikleri yapmıyoruz sizlerle. Yani hem online yapmak ve süreklilik sağlayamayan arkadaşlar olma sebebiyle hem de buraya öyle bir anlaşmayla, öyle bir sözleşmeyle gelmedik ya hani burada yürüyelim ve bütün pratikleri bir arada yapalım. Ben de size eşlik edeyim şeklinde değil bir sohbet, paylaşım ve hani gönül birliği için burada bir anlaşarak derslere başladık. Öyle diyelim ruhsal anlaşma gibi ama nihayetinde biz beraber yürüyelim dediğimiz arkadaşlarla ya da bunu hani nesillerdir var nihayetinde cemaatler işte böyle yardımcı olan, kolaylaştırıcı olan, rehber demeyi çok uygun bulmuyorum ben ama kolaylaştırıcı olan önden giden kişiler oluyor ve onlarla baktığımızda bir pratiklere girişte ilk önce mutlaka Fatiha, 40 bin Fatiha, 100 bin İhlas, 40 bin Ayetel Kürsi gibi böyle çalışmalar. Şimdi bunu mesela burada hani bilmiyorum dersler arasında bahsettik mi ama bunu yapıyor olmak mesela evet kişi bunu yapabilir, yapamaz değil kendi başına ama hani bunu yapıyor olmak biraz şey gibi böyle elinden tutacağım biri varsa ya da pat telefonla ulaştım, pat yanına gittim ulaştım dediğimiz, beraber yol yürüdüğümüz biri varsa bunların uygulamasıyla ilgili çok daha rahatlıyor kişi. Çünkü ya da sistem rahatlıyor diyelim. Çünkü herhangi bir pratik olduğu gibi bu noktada da tamamen sistemin kendi gerçeğini gözlemleme, okuma ve burada her neyse kulluğun anlayışının kalbe ve bütüne inmesi için yapılan çalışmalardan bahsediyoruz. Yani öyle günlük kişisel gelişim gibi bir çalışmalardan bahsetmiyoruz nihayetinde Kur'an ve Kur'an'ın bize açmaya çalıştığı bilgiler dolayısıyla. O yüzden hani ötekiler de tabii ki her bilgi kendi boyutuna, kendi aralığına böyle bir hizmet eder ya. Ama burası tabii ki daha farklı bir alan. Dolayısıyla mutlaka hep zaten burada normalde zamanında benim de itiraz ettiğim şeylerdi. Hani böyle şey ne yani insanın bir yetiştiricisi mi olmalı falan. Hani böyle yalnız yürürüm ben. Yol benimse ben giderim kimseye ihtiyacı yani yok. Bunları hepimiz yaptık, yapıyoruz. Hala yapılacak aramızda gençler var. Bir yerde doğru. Bir yerde doğru çünkü birini mutlak almak aslında hep konuşuyoruz ya bir yere kadar evet doğrudur seni merkezler, senin ona ihtiyacın vardır. Birinin elinden tutmasına, birinin işte senden önce oradan geçtiği için eşlik etmesine ihtiyacı vardır. Ama bir yerde de orayı mutlak almaya başladığında ne diyoruz? Tabii ki artık sen oradan öteye kendin yürümelisin. değil mi? Bu yüzden bu itirazlar da doğrudur ama yaşayanlar da doğrudur. Dolayısıyla ikisi de yanlış değil ama iş böyle ağır pratikler ve bu yolda, hani bu yola baş koydum, buradan yürüyeceğim diyen insan için böyle büyük çalışmalar, ki Fatiha başta olmak üzere, aslında böyle birine ihtiyaç duyulan çalışmalar. Dolayısıyla hani şimdi yeri geldi diye burada söylüyoruz bunu. Hani bunlar okunur, duymuşsunuzdur, duyacaksınızdır ama hani bizim derslerimizde neden böyle ilerlemiyor dediğinizde olayın online olmasıyla ilişkili ve bu işin hani yüz yüze paylaşımla bir araya gelerek çünkü orada şeyde hatırlayın, nes mertebelerini söyledik, belki aralarda çakralardan bahsettim onu hatırlamıyorum ama nes mertebelerini geçerken oraların bir zikri var dedik. Oraların her birinin işte şu halin açılması için bir diye bahsini yaptık. Dolayısıyla o hal kişide açılırken çeşitli olaylara maruz kalıyor. Yani bir işte diyelim ki buna ister çakra deyin. Çakra boyutunda mesela çakra çalışmaları yapan arkadaşlar var. Ne oluyor? İşte oradan geçerken onun duygularıyla, onun kendi içindeki kayıtlarıyla muhatap oluyor. Burası duygu ve düşünce bölümü, sınıfı diyelim. Ama iş nes mertebeleri gibi boyutsal derinliklere girme ve oralarla rezone olma ya da onu gözlemleme olduğunda biraz daha iş o zikrin halini kapsaması oluyor. Yani diğer bölümlerde, mesela çakralarda ortaya çıkan duygular da o zikrin kişinin buradaki birimsel yaşamındaki küçük bölüm modellemeler olarak ortaya. O matruşka bebekleri hatırlayın. Ama iş oralardan yürümekse, evet, o zikirler, yani o mertebelerin zikirleri kişide açılana kadar, hali bilinci oraya rezone alana kadar orada işte bir şeye ihtiyaç var, dediğim gibi. Biz yüz yüze olan alana ihtiyaç var. Dolayısıyla burada bazı sorular geldiği için söylüyorum. Hani bunlara bu sezon girmedik. Yani onu kısmetse yüz yüze olan çalışmalar biz zaten yapıyoruz öyle bir şey ama burada online'da bir dahaki sezona yapacak mıyız dersek? Hayır. Yine iş orada mutlaka yüz yüze istedi ve çeşitli yerlerden, çeşitli ülkelerden bağlanıyoruz. Ama hani bir fikir almak isterseniz de o noktada zaten hep paylaşımda oluruz diyeceğim.
Volkan, çay istiyor musun?
Hemen şöyle kısalım Ayzel'i. Evet, dolayısıyla burada hani en azından bilgimiz olsun diye paylaşıyorum. Şimdi araya gireceğiz. Hani buradan belki düşünmek, başka bilgilerle buluşmuş olan arkadaşlarımız olacak. Hani burada işin, yani bu yola baş koydum ve buradan yürüyorum diyorsanız, her sistemde olduğu gibi işin pratikleri var. Ve tıpkı o hani çocukken önce anne babayla, hani önce ne oluyor? Emeklemiyoruz bile. Sonra emekliyoruz. Sonra yavaş yavaş ayağa kalkıyoruz. Sonra yürüyoruz dediğimiz o aşamaları, yani kendi yolumuza gidene kadar bize eşlik eden bir ebeveyn var ya, nihayetinde bu ilim noktasında da gerçek. Yani şöyle bir bilgi var, söylem var daha doğrusu. Hani mürşidi olmayalım, mürşidi şeytandır falan gibi böyle söylemler var. Ya da biz der ki mürşit Kur'an'dır, işte başkasına ihtiyaç yok. Şimdi hepsi kendi içinde doğrudur. Mürşitten kasıt burada şey gibi değil, bir tane şeyh kuru, onu kastetmiyorum ben. Mürşit irşad eden demek ve kendi kişinin içindeki o rüşt esmasını hatırlayın. Rüşt esmasına o hal onda açığa çıkana kadar eşlik eden demek. Yani tabii ki bu coğrafyada bazı konular çok fazla hırpalanmış olduğu için hani belki yanlış anlaşılmalar, belki yanlış yaşamlar, modeller ortaya çıktı. Hani belki böyle bilginiz var ama oradaki gerçek de oydu diyeceğiz. Ama mürşit dediğimizde irşad eden kelimesi, kişiyi rüştünü ispat edene kadar eşlik eden demek. Ve kişinin rüştünü ispat ne demek? Bunu fiziksel katmanda da ne diyorsun? O çocuk kendi yolunda ayakta kalana kadar, işte mesela 14 yaşı gibi ortak bir şey veriyor bütün sistemler. İşte 14 yaşına kadar çocuğa zaten sen eşlik ediyorsun aslında. Veya 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında. Ama 14'ten sonra artık bir fikri, yolu, böyle bir hafif bir yeri geldi itirazı falan beliriyor ya. İşte mürşidin hani bilinçteki karşılığını düşünürseniz rüşt diye, rüştünü ispat etmek de bilincin bu modeli gibi. Yani çocukluktan çıkıp ergenliğe girmek belki, hatta bazıları için ergenlikten de öte artık yetişkinliğe adım atmak ve bilinç seviyesinde çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, bu üç aşama. Ve burada kimisi ergenliğe kadar, Kimisi de ergenlikten sonra yetişkinliğe kadar eşliğe muhtaç tabii ki. Yani mesela çocuklarınızdan biliyorsunuzdur, bazı çocuklar ergenlikten itibaren kendi şeyini, otoritesini, kendi hani kendi huyu, kendi ihtiyaçlarının daha farkındadır. Ama bazıları bu anlamda biraz daha meşgul eder anneyi babayı. Hani ne yapar? Hala orada onunla belki 6-7 yaşındaki gibi ilgilenmek durumunda kalır. Yani bilinçte de böyle.
Sıcak galiba. Dur. Bir dakika geliyorum.
Dolayısıyla bir saniye şuraya da ses alalım. Dolayısıyla bunu ilim noktasında da ele alırsak bazıları için ilmin ergenliğine, bazıları için de yetişkinliğine kadar eşlik eden kişidir mürşit ve böyle bir yolda eğer o şekilde, ama hiçbir başka burada şey var. Bütün pratikler hem hepsi çok kıymetli, ama bir bu yolda gidiyorum dediğinde hani diğerleri şey gibi destekçi, böyle kendini iyi hissedeceğim, bu yaşam düzenleme yapacağın çalışmalar olabilir. Ama bu tarafa gidiyorsan merkez burasıdır. Merkez Kur'an'dır ve onun öğretisidir. Hazreti Muhammed üzerinden gelen bilgilerdir, nübüvvet esastır. İşte orada mutlaka böyle el ele gidiyor olmak lazım. O süreci birlikte geçiriyor olmak lazım diyeceğim. Ve Fatiha'ya dönersem, işte bu yola çıkan kişiye ilk önce yaptırılan çalışmalardandır. Oruçlarla birlikte 40 bin Fatiha, dediğim gibi 100 bin İhlas, 40 bin Ayet-el Kürsi gibi çalışmalarla başlanır ki kişinin o zikir dediğimiz hali zikir olana kadar oralarda eşlik edilir. Şimdi biz de Fatiha'yı konuşurken bunu konuşmadık. Çünkü işin belki daha sonra buralarına tekrar döneceğiz. Bir dahaki sezonda bir özet yaparken hani neyi ne zaman ne kadar okumalıyız, neye hizmet ediyor işte fazileti gibi böyle bilgilerden. Burada belki böyle büyük büyük hani bir yola çıkmak gibi değil belki niyetiniz, ama belki de öyledir. Ama en azından hani burada şey gibi, hani hiç günlük kendinize bir şey, evet, belirleyebilirsiniz. 40 Fatiha, 21 Fatiha gibi. Bunlar çok şifalı zaten. Hani bu dozda belki gitmek isteyebilirsiniz. 21 ya da 40 sayısını almanız daha kendi yolunuzda, kendi hani böyle açılımlarınızı böyle paldır küldür kendimi uçurumdan aşağı attım ya da gökten attım gibi olmadan yavaş, derin ve anlayışla ilerlemeye çok hizmet eder. Çünkü kitabın açıcısı dedik. Yani Kur'an evrensel kitap ve sistemin bütün kendi gerçeğini, seni bilincini açan ya da rezone eden bir şeyden bahsediyoruz. Yani sureden bahsediyoruz. Şimdi ikincisi, biz neyi konuştuk? Alak suresini konuştuk ki burada tabii ki hani biz nüzul sırasına göre, üstelik ayetlerin nüzul sırasına göre gittik. Dolayısıyla bazen surenin işte 3-5 ayetini, sonra tekrar döneceğiz uzun vade sonra, belki falan diğer ayetlerine gireceğiz iniş sırasına göre. Yani nüzul sırası demek inzal olma. Nereye? Bilince inzal olma. Kimin bilinci? Hazreti Muhammed'in bilinci ki hakikati Muhammediye'nin açılım ya da kendini gösterme sureti olduğu için de doğal olarak bizim çalışma, yani en azından benim için hep böyle gelişiyor. Bu sene ayetlerin nüzul sırası değil, ama hep nüzul sırasına, surelerin nüzul sırasına göre ben hep hayatım boyunca bu mealde çalıştım. Çünkü hani bir kronolojik sıra vardır. Böyle bir Hazreti Muhammed'in hayatını okuyanlar için. Aynıyla Muhammedi bilinç kiminse nasibi, bilmiyoruz hangi meşrepten olduğunu kişi, evet bir yere kadar bir şeyi tarif edebilir, ama hani ölmeden, filmin sonu gelmeden kişi kendi bile o anlamda hani bunun adını koyamayacak açıkçası, ama Muhammedi bilinçse söz konusu, onun yaşadığı kronolojik olan bu hayat başlıkları, sıraları aynıyla kişinin kendi hayatında da tezahür ediyor. Veya sadece Hz. Muhammed gibi demeyelim burayı, sizin kendi özben dediğiniz veya üst varlık dediğiniz ve kendinizi bu anlamda, tabii ki hani işin noktasında her şey size açılıyor diye bakıyor olabilirsiniz, ama aynı yerden bahsediyor olacağım. Buradan yukarıya doğru anlatıyorum şimdi. İşte benim özbenim, benim öz varlığım veya benim, hani böyle biz bir hücre olup da bir bedenin içinde kaldığımız, ama aynı hücre olup da bütün ondan sonra beden oluşturduğumuz bir ara, yani sırat-ı müstakim dediğimiz yere de işaret eden bir modeliz burada insan olarak. Şimdi model, ama bilinç olarak kastetmiyorum. İnsan modeli, insanı kamil konuştuk ya, insansı insan ve insanı kamil dediğimiz o üç aşama dolayısıyla. Şimdi böyle olunca şimdi senin dahil olduğun ama aynı zamanda da senden açılan bir sistem var, bir yaşam var. Hem dahilsin, bir sistemin matematiğinin işte eşittir dendiği yerde bir ihtiyaç, bir iş ve bir başlığı ortaya çıkarmak, bir ilmi açığa çıkarmak için gelmişsin. Ama aynı zamanda onu çıkarmak sebebiyle de senin sonraki boyutsal resimlerini de oluşturmanın en başındaki kişisin. Yani tam ortada duran varlık oluyorsun insan olarak. Şimdi böyle olunca hani bir o ben hangi bünyeye dahilim, ben hangi beşleme dahilim veya benim bilincim hangi modelden dediğinde bir ana alan var ve sen o alandan ortaya çıkan bir göz. Şimdi burası da bize diyor ki yani o zaman senin hani kendi rezone olma, yani rezone olmak, kendi gerçeğini, o alana rezone olmakla ilişkili. Tabii ki işte burada Fatiha, yani o İyyâken abdü ve İyyâken nesteyn önce orayla rezone oluyor. Ve sonra, daha sonra da kendi içinde bunların boyutsal karşılığı var. Sonra da kendi gerçeğinle rezone olduğunu fark ediyorsun. O yüzden Fatiha ile birlikte dediğim gibi arkasında hemen Alak'ı konuşmuştuk hatırlarsanız. Alak da bize diyordu ki işte senin dahil olduğunla beraber ama aynı zamanda bu sefer senin senden açılan ve senden açılıyorsa bir zati boyuttan bahsettik. Dedik ki zati boyut yani zat, sıfat, efal boyutları vardır dedik. Allah'ın alemleri diye konuştuk hatta bu anlamda diğer başlıkları da konuştuk ama zat, sıfat, esma da dedik ki esma dediğimiz bu şehadet alemi dediğimiz, mülk alemi dediğimiz ve bu fiiller alemi dediğimiz burası efal diye görünen çünkü fiille ortaya çıkıyor. Yani hareketle, fiille, görünüşle ortaya çıkan herkes burada zaten fiiller aleminde. Bedenle buradasın ama bilinçle sıfat ya da zati olan seyre göre programlanmış geliyorsun ve zati seyir dediğimizde de alakta tıpkı ikrada olduğu gibi burada kendi halk ettiklerin üzerinden sistemi oku, yaşamı oku gibi bir emre, bir aslında bir mekanizmaya tabi oluyoruz kişi olarak. Şimdi bu yüzden bu ikisinin anlayışına dayalı da bu yüzden böyle nüzul sırasına göre okumak bence benim için çok önemli. Ya da Allah böyle nasip etti. İkisi de aynı. Dolayısıyla senin özbenin, üst bilincin, her kim ve neyse ya da ne modelse ya da sensen üst bilinç oraya hani seni rezone eden ve senin kendi gerçeğini orada merkezleyip de gözlemini ve de varlığını seyretmeye hizmet eden sureler bu. Fatiha'da, Alak'ta veya nüzul sırasına göre okumakta seni buraya rezone eden okuma sistemi oluyor. Diğer yani nüzul sırası var bir de diğer sıralamalar var biliyorsunuz. Diğerse biri birinden yanlış ya da doğru değildir. Birisi inzal olan, bilincine inzal olan, diğeri de yaşarken, yaşamın içinden bulan diye anlayabiliriz. Buradaki diziliş sırasına. İkisi de kendine has boyutları çalıştırır. Biri eksik, biri fazla değildir ama hani iş burada bilincin seyri ise, o tekin seyri ise, bilincin seyri ise açıkçası nüzul sırası, inzal sırası oturuyor diyebilirim kendi anlayışıma göre. Ve işte Alak da bunu başlatıyor. Yani sana hani hep deriz ya Kur'an'ın ilk emri oku. Ve sonra işte deriz ki neyi okudu? İşte Hazreti Muhammed'in okuyacak bir elinde Kur'an mı vardı? İşte zaten adam okuma yazma bilmiyordu falan. Bir sürü hikayeler vardır ya. Doğrudur değildir. Herkesin sesli sorgulama biçimidir o. Onlara ben bir şey demiyorum. Ama aslında bahsi geçen ikra kendi varlığınla kudreti ortaya çıkarırken halk ettiklerim var. Yani Rab esman dolayısıyla sen halk edensin. O zaman bu halk ettiklerin üzerinden oku diyor. Ve okudukların evet senin şablonun, senin resmin, senin tezahürlerin olmakla beraber görünüşü ama içerik Allah işi, Allah mekanizması ve sen bunu görüyorsun. Ve dolayısıyla işte orada aslında gören sen misin yoksa sen sadece ona hizmet eden misin ayrımı da kalkan yer eğer ikranın gerçeğiyle muhatap olursan. Ve burada ikranın gerçeğinde işte üç kere sıktı Cebrail diye konuştuğumuzda sonra dedik ki bu zaten yaşamın kendisinde oluyor. Yani bu üç kere hani tesadüf değil hiçbir şey. Bir kere Kur'an'ın hadislerine söylediği hiçbir şey böyle bir öyle size söylenmiş şeyler değil. Bir kere bunu kalbinize almadıysanız yerleştirin. Bilinçli tohum yerleştirin oraya diyeceğim. Hani hiçbir şekilde hani böyle eften tüften işte öylesine örnekle asla öyle bir şey değil. Yani hepsi bizzat bir formülü ifade eden söylemler. Ve ya burada durduğun yerde Allah nasip etmiştir formülü görürsün ya da göremezsin. Ne yaparsın? İman edersin. İşte dersin ki burada işte Kur'an'dır, Allah'tır, Hazreti Muhammed'dir dersin. İman edersin. İkisi de seni aynı yere götürür, halini, bilincini ona rezone eder. Ama analizle gitmeye kalktığında, kaldı ki biz her ne kadar ayetleri burada şuna işaret etmiştir, böyle bizde karşılığı vardır desek de, biz olayı analiz etmek değil, aslında bana göre en azından ben öyle yaptım diye düşünüyorum, bilmiyorum siz ne diyorsunuz. Biz burada bir şeyin kendi gerçeği varken, bu kendi gerçeğini biz yaşadığımız kişisel özellikler ya da olaylarla aslında nasıl perdeli yaşıyoruz? Ve bu perdede ne demek? Biz çok güneş varken ne yapıyoruz? Belki perde çekiyorsun değil mi? Burada dışarıyla teması kesmek için belki perde çekiyorsun. Yani bu perdenin de bir hakikati, bir işlevi var. Onu da çok perdeliydim, kötü. O da değil. Yani Allah işinde kötü diye bir şey yok zaten görebilirsek. Ama ne oluyor? O perde belki de o güneş ışığında sana gelmesi gereken kadını süzmeye hizmet eden bir başlık. Ama bizim paylaşımımızda ne dedik? Buradaki işte bu perdelerin arkasında görünen ya da bu perdelerle kendini ifade eden formül ya da esma ya da Allah burada ne dedi artık ne diyorsanız sizin gönlünüz nasıl tarif ediyorsa aslında bunu anlamaya, paylaşmaya doğru bir buluşma yaşadık. 28 buluşma hatta. Eski sezonlarda da hep bu mealde oldu zaten. Dolayısıyla bu bir analiz değil. Mesela ben bunu işte Kur'an'ı analiz ediyoruz diye tarif edemem. Kendime hakaret etmiş olurum. Biz burada nasıl da perdeli yaşıyoruz, ahlanıp bahlanalım diye belki de toplandık demek bana daha çok oturur yani. Nasıl perdeli yaşıyoruz, nasıl göremiyoruz, göremememizin önündeki suretler nelerdir, biçimler nelerdir, tezahürler nelerdir? Bana göre biz hep beraber halimizde ahlanıp bahlanmak için toplanıyoruz. Sonra da ahlanıp bahlanmak da hani şey vardır ya, özgürleşmek vardır ya, mesela duygular, travmalar biliyorsunuz ki ifade edildiğinde oradan çıkılır ya. Bana göre bunu yaptık yani 28 şeydir derstir. O yüzden şimdi buradaki ikra zaten aslında burada hani o 3 kere de sıktı dediğim işlemde bunu yapıyor. Yani diyor ki senin bilincinde burada hani zat, sıfat, efal boyutu, duygu, düşünce, ruh boyutu, burada bütün ruh, beden, zihin boyutu, bütün bildiğiniz üçlüleri alın ve buna şey de dahil, insansı, insan ve insanı kamil modellemesi de dahil, hepsiyle ilişkili sık bırak, sık bırak, en son okuyabiliyor olma hali diyor ki üçüncü aşamada gelir. Yani o yüzden bir şeyin mesela bakın normal bir sürü çalışmalar yapıyoruz işte dizimler, işte ne bileyim çakra çalışmaları, işte asanalar, ondan sonra yok kişisel gelişime dair bir sürü EFT'ler, NLP'ler. Aklınıza gelen her şey. Bütün modellemeleri alın. Bilin ki bir değil üç sistem çalışıyor orada. Yani üçüncüde sende ya da sen onu bir kere de alıyorsun, yükleniyorsun da mesela bizim böyle yapıyor, bir kere de sana yüklüyor, sen onu üç ayrı aşamada anlıyorsun. Değişmiyor anlamında değil halin ama anlayışın kalbine inmesi üç aşamada olur. O yüzden bütün modellemelerde bilin ki bir kere yaptım olmadı değil, iki yaptım olmadı değil, üçü de yapacaksın. Üçte harekete geçiyor. Anlatabildim mi? Üçüncü adımda harekete geçmesi Cebrail'in üç kere sıkması demek veya olayın aklının üç kere sıkması. Yani mesela bazen çok genç arkadaşlar da oluyor. Biraz genç arkadaşlar şey yapıyor mesela 90 ve sonrakiler özellikle. Tabii ki sabırsız bir nesil olarak doğdular. Biraz Neptün yiyen bir nesil olarak doğdular. Neptün şöyle bir yer astroloji bilenler için. Kişiyi mesela şey gibi Satürn de doğuyor. Üstündeki Uranüs doktor doğurtan. İster çocuk hazır olsun normal doğum. İsterse tezeryan yaptırsın. Ama o doktor Uranüs, tamam mı? Devrimci böyle geliyor. Oradan hop onun dünyasını değiştiriyor yani o doktor. Az önce ne güzel rahattaydı falan. Şimdi bir yere geldi ve tuhaf bir yere falan. Bu Uranüs yapıyor. Neptün de orada doktor doğurtup da veriyor ya birinin eline. Al bu bebeği yıka. Al bu bebeği kundakla vesaire. Kimse o. Hemşiredir, ebedir. evde doğmuştur, teyzesidir, dayısı fark etmez. Neptün'ün durumu orası. Yani Neptünyen dediğimizde aslında hem burada çok şanslı çocuklar, 90 sonrakiler, ama hem de kafaları karışık. Çünkü biraz şey yaşıyorlar. O bebeği verdi ya doktoru şeyin, hemşirenin eline diyelim. Şimdi hemşirenin elinde ama. Bakın ne doktorda, ne rahimde, ne de anneye henüz ulaşmadı. Arada, ayaklar havada. Anlatabildim mi? Aidiyet sorunu, kafaların karışması, nereye götürüyorlar beni, ne olacak şimdi falan böyle. Bu bilinçle doğdu. Yani bu hale doğdu 90 ve sonraki çocuklar. O zaman ne oluyor bu çocuklar? Birincisi, hadi gitmedik mi daha? Hadi beni indirin aşağı. Daha gelmedik mi geleceğimiz yere? Sabırsızlık oluyor. İkincisi de kafa karışıklığı veya aidiyet sorunu oluyor. İşte burada özellikle genç arkadaşlara bunu söylemek istiyorum ki hani daha bizi yerimize ulaştırmadınız mı demeyin. Üçleyeceksiniz. Anlatabildim mi? Hadi ya ben nereye aitim demeyin. Siz zaten aitsizliğinizi keşfetmeye geldiniz bu dünyaya. Bu da bana göre hem hediye hem de handikap. Kendini insan gibi görüyorsa handikap, ne yapıyorum ben burada, işte o işe giriyorum olmuyor, bu sevgili olmuyor, bu anne baba nereden çıktı, bu atalar ne yapmış, böyle bir insan diye görüyorsa kendini, savaşı açıyor kendisine, tamam mı? Yani çünkü aidiyetsizliği yaşadığı için zannediyor ki mesela bağ kıramıyorum, travmadayım. Şimdi hayatın doğumu kendisi travma zaten hepimiz için, hani kaç senesinde doğarsak doğalım ama... İşin bir yerinde özellikle 90'lara diyorum ki en travmatikler de onlar. Çünkü şeyi bilmiyor. Saf ve hazır doğdu. Bu hazırlıkla ne yapacağını bilmiyor. İşte bu bilmeyi de 3 aşamada öğrenecekler o arkadaşlar. O yüzden onlar genelde bu şeyi unutuyorlar. Ya da belki bilenler var, belki bilmeyenler var ama 3 aşama. Yani Cebrail seni 2 sıkacak, sen 3.'de harekete geçeceksin ve bu üçlemeyi unutmamak lazım ki. İşte ondan sonra sen, bakın ne dedi, ikra burada nasıl çalıştı sonra? Sıktı, okuyabilenlerden değilim dedi. Sonra bir kere daha sıktı, yine okuyabilenlerden değilim dedi, değil mi? Üçüncüsü de burada tam olarak ortaya çıktı ve işte dedi ki oraya yaratan Rabbim, Türkçe'yi söylüyorum. Hani ikra bismi Rabbi kelizi halak dedik ya. Yani yaratan Rabbinin işaret ettiği hakikatinle ve bu kuvvelerle oku dedi. Ve ondan sonra başladı. Şimdi bu nasıl yaşanıyor bu 90'lı arkadaşlarda? Diyor ki uğraştım anne baba ata kök mahvoldum ben, zavallı ben diyor falan. İş başa düştü, o zaman yola düşeyim diyor. Yani ikra bismillah bir kelize halak diyor aslında. Anlatabildim mi? Yani iş başa düştü diye yaşayan genç arkadaşlara diyorum ki evet, çok hediyeyle geldiniz. İş başa düştü. Yaptıklarınızın seyredin sadece. Yani şeye dönmeyin. Geri dönüp benim atam da annem de babam da, boş verin onları siz. Siz Neptünyen doğdunuz. Siz hazır geldiniz. Sizi işte iki sıkıldı. Üçüncüye Neptünyenler doğdu. Ama aynı zamanda sen de burada iki kere sıkıldın, üçüncüde iş başa düştüğü öğrendiysen, bu ne demek parantez içinde? Kimsem yok, yalnızım, kimse bana el atmıyor, hiçbir işte dikiş tutturamıyorum, hiçbir işte sevgili ana baba koca neyse bu modeller işte aklınıza gelen, hiç kimsem yok etraf diyorsanız siz zaten ikra demiş oldunuz. Anlatabildim mi? İkraya muhatap olmuşsunuz. Yani siz orada bence en güzel yerlerden biri işin başa düşmesi ve sana diyor ki orada yaptıkların üzerinden sistemi oku. Yani geri dön ve sağa sola bak, başkalarının yaptıklarının üzerinden oku demiyor kendini ya da gerçeğini. Anlatabildim mi? Yani Ayşe bana bunu yaptı da ondan ben de böyle oldu da zaten bir de aynalama kelimesi var ya, böyle bir enteresan bir fıştığı gibi bazı kelimeler bana böyle bir şey kullanıyor hep, biliyorsunuz. Aynalıyor, beni aynalıyor. Ben böyle olmasam o bana böyle yapmaz falan. O her şeyi kendi üstüne alıyor falan. Hiç buralara girmeyin diyor. Yani siz burada iş başa düştü diye yaşayan bütün arkadaşlar, iş hediye size gelmiş oluyor. Ve hediye de diyor ki ne yapıyorsan yap, yaptığın üzerinden kendi gerçeğini gözlemle. Yapmadığın ya da sana yapılan üzerinden değil diyor. Ondan sonra başlıyor alak devamında. Kadir suresini konuştuk, hatırlayın. Kadir'de de dedik ki zaten bu başlangıçta ne olur? Mesela bu 90'lı arkadaş düşünün, iş başa düştü, yürüyorum. Böyle büyük bir şey kendi gerçeğini yaşama doğru yöneltirse o zaman ne oluyor? İşte aynen Pınar, ne yaparsan yap aşk ile yap demiş ya. İşte o aşk ortaya çıkıyor. O aşk da ne? Kadir Ağa'nın. Anlatabildim mi? Kadir Ağa'nın. Nedir? Senin o zaman geriye dönüp sağa sola bakıp aslında orası ikiliye düşmektir ya. Geriye döndün, savaştın. Geçmişle savaşıyorsun. Ne diyor? Şeytan arkadan yaklaşır diyor. Sağa sola baktın, şeytan sağdan soldan yaklaşır diye bir sürü anlamı varsa bu da var. Yani Ali'den Veli'den yaklaşır diyor. Onunla ne uğraşıyorsun? Ama yola baktın, işte yol ortaya çıkan hareket, yöneliş ve bu mistik mistik olmayabilir. Yani sen dersin ben para kazanacağım, başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Burası da aşk iştiyakıdır. Burası da kendi gerçeğine yönelmektir. Model farklıdır sadece. İşte orada ortaya çıkan büyük bir güç oluyor ya yani. Ne oluyor? En büyük, hep söylemişimdir diye düşünüyorum. Hani büyük kumandanlar büyük savaşlardan doğmaz mı? Değil mi? Yani burada kimlerin adını hatırlıyorsunuz kumandan olarak düşünün. Hep büyük savaşlar dolayısıyla ya. İşte orada bilincin büyük savaşı dediğinde savaştığı için değil, yönelmeyle birlikte ortaya çıkan ya da yönelsin diye ortaya çıkan Allah'ın nasip ettiği Kadir Ağa'nı. Neydi Kadir Ağa'nı? Senin beynindeki o kuvvelerin açılmasıydı aslında, değil mi? Ve bu tabii ki ne diyor? İkranın arkasından bunu konuşmuştuk. Dedik ki buradaki şey hani inna enzelnahu diye hatırlıyor musunuz ayeti? Burada Kadir gecesinde inzal ettik diye işaret ettiği şey Kur'an'dı. Yani o kişinin kendi Kur'an'ı inzal oluyor. Kendi Kur'an yani evrensel kitabı yani kendini okuması bir meğerde, sistemi okuması ve bununla birlikte işte meleklerin, ruhun onu da tenezzül etmesi yani ortaya çıkışı ona ve onda ortaya çıkıyor yani kuvvelerin açılması ve buradan da İşte Rabbinin izniyle her hükümden dediğimiz bütün artık ne açılım yaşayacaksa onun ona aslında bir kere de tamamının yüklenmesi ve ondan sonra yaşam boyunca o kuvvenin içinde kendi gerçeğini yaşaması ortaya çıkıyordu. Ve sonra da kalemden bahsetmiştik ve dedik ki işte bu ortaya çıkan da ne yapacak? Yani senin bilincine inzal olan Kur'an, Kadir Ağa'nın ortaya çıkan kuvvelerin bununla ne yapıyorsun sen? İşte bununla yaşamda her ne yapıyorsan sen kalem olarak yazıyordun. Nereden yazıyordun? Beynindeki bu kuvveleri kullandığın için ve beynin aracılığıyla ortaya çıkan bütün işler senin kalemle yazdıkların oluyordu. Ve demiştik ki bunu da yazarken yine aslında biz yazıyoruz. Şimdi hepimiz bir şey yazsak hangi dili bilirseniz bilin harfle veya şekilde yazacaksınız değil mi? Ortaya bir yazı diyorsak bir şey var, bir model olacak orada. Dolayısıyla dedik ki beynin yazması demek ya da kişinin kalemin kendisi olması demek ve kendisi olup da hani o şeyi konuştuk, nun konuştuk ve dedik ki kozmik olan gerçekten beyin aracılığıyla burada yani onu kalem olarak kullanıp yaptıkları var. O zaman sen yazıyorum dediğinde harfe veya şekle ihtiyacın var. İşte bu harfler evrensel olan alanda da esmalarla beynin kodları olduğunu ve aslında hani daha harflerin başlangıcında var ama esmalarla bağlantılı yani hepsinin tek tek harf olan ilk açığa çıkışı onun cenin hali diyelim esmalar ama esmalarda burada bizim yazıyoruz dediğimizde kullandığımız harfler demiştik ve dolayısıyla esmaları çalışmıştık biz ve her bir esma aslında beynin burada işleyiş prensibi gereği herkesle bütün hem 99 biliyoruz hem de Allah'ın 99 tane yok o 99'lar bir temsilci dedik ve onların işaret ettiği arkaya doğru gittiğimizde sonsuz sınırsız ama yok gidiyoruz sıfat boyutu dedik yani onun kendi boyutsal bir üst deriminde de sıfat var yani ortaya çıkacak bir sıfat varsa o sıfatın olmasını sağlayan esmalar var demiştik ve bildirilen en baş 99 esmadan konuşmuştuk ve dedik ki o zaman biz kendi gerçeğimizde o sıfat her neyse hangi sıfata hizmet ediyorsa biz burada kalem olarak da o zaman önce biz esmalarla yani esma beynin işlev burada prensiplerini çalıştıran ana kodlar o zaman bunlar ne yaratıyor? Ne yapıyorlar? Bunların tezahürleri nelerdir? Veya aslında bunların hedefi nedir dediğimizde bütün bu alanı konuşmuştuk. işte böyle yazıyoruz, haberimiz yok demiştik. Yani yaptığımız her şeyin bir böyle elbise diye alırsak, onun çıkardık o elbiseyi, altından çıkan şey esma işleyişi dedik. Aklımıza gelen her türlü iş. Ve sonra Müzemmil'e gitmiştik, hatırlarsanız hemen arkasından. Müzemmil suresinde de bu bilinci düşünün ikra dedi. Arkasından Kadir Han'ı, arkasından hop burada kalem olduğunun bilincine açığa çıkıp da nasıl yazıyor ya da yazmalı ve bunu yaparken nelere dikkat etmeli dediğimizde kalem suresinde konuştuk. Ama sonra dedik ki yani burada Müzemmil aslında bilinçli ya da bilinçsiz, tabii ki üstü örtülü yani buradaki bilincin. Yani ama bilinçli örtüyoruz, kendimize saklıyoruz bazı konularda biliyorsunuz. Ama bilinçsiz, zaten bilincin üstünde hep bir örtü ve perde var. Dolayısıyla Müzemmil'de kalk emri gelmişti. Ve bu kalk emri fiziksel olarak da kalk emriydi, bilinçsel olarak da. İki tarafta da demişti ki kalk ve burada gecenin, hatırlayın yani geceyi burada özellikle işaret ederek, demişti ki sana bir söz ilka edeceğiz. Şuurun da bunu yaşayacaksın. Ve bunu anlamak, yani bu ilkayı kullanabilmek, anlamak için gündüz, yani bilincinin gündüzünde de, fiziksel gündüzde de senin için çok meşguliyetler vardır. O yüzden kalk gece bunu, yani Kur'an'ı tefekkür ederek oku demişti. Ve bize gelen şey burada, o ikradan, Kadir'den sonra, kalemden sonra yazıyorum ya ben durumu değil, bu yazmanın sürekliliği ve yazdığımı bilmek ya da bildiğimi yazmanın sürekliliğini sağlayan da fiziksel ya da bilişsel boyutta gecede kalmak. Yani gece kalkıp pratikler yapmakla birlikte aynı zamanda da bilincin gecesi demek, gün onun görünildiği görünmeyenine de ithaf eden bilinci oraya rezone etmek demekti ve bunu konuşmuştuk. Ve sonra da aynı şekilde burada arkasında hemen Müddessir suresini konuşmuştuk ve Müddessir suresi de zaten bizim için bu sefer artık kalk da uyar diyordu. Yani gece sen bunu tefekkür ettin, bütün gücün, kuvvelerinle Kur'an'ı okumakla ilgilenmeye devam ettin ama fiziksel ama bilişsel, ikisi de dediğim gibi. Ve okuduğun şey kendi Kur'an'ın, kendi yazdıklarını oku diyor çünkü. İkrarı hatırlayın, senin halk ettiklerini oku. Yani yaptıklarını fark et diyoruz ya biz bugün mesela küçük düzlemde. İşte bu neyi açığa çıkardığını fark et demek. Neyi, beyninden hangi kuvvelerle neyi yazıyorsun ve senin Kur'an'ında ne yazıyor diye bunu gözlemliyordu. Ve sonra da Müddessir de diyordu ki bunu gördün ya, o zaman kalk uyar diyordu. Ve bu kalk uyar durumu da aslında bir nevi kendi boyutlarını uyardı. Yani yoksa şey gibi bir gecede Mehdi olup ertesi gün çıkıp da herkesi uyar, tebliğ et falan durumu değildi. Ama yaptıklarınla, ama işte paylaştıklarınla veya hani böyle gelişir, gelişmez değil ama asıl mevzu kendi kendini uyarmaktı. Yani birinde gördüğün hal seninle de ilişkilidir. Evet, dön ve kendine bak. O hal sende nasıl mevcut? Sen o şeyi yapan mısın? Yapılan mısın? Her neyse, ikisini de gözlemle. Ve uyarıyorsan kendi boyutlarını burada tamamen, hatırlayın bu anlamda sonra Tebbet'e de geleceğiz zaten. Önce kendini uyar ve şöyle işteydi, ahlak noktasında bir tarifi vardı. Nübüvvete işaret eden ve şuurun burada temizliğine işaret eden ve sistemi yalanlamayla ilişkili burada neler olup bitebilir gibi bunlara işaret eden bir sureydi Müddessir ve uyarma hali. Ve bu uyarma hali dediğim gibi önce kişinin kendi haline çekidüzen vermesi, ahlakını güzelleştirmesi, insan dediği bütün kişisel özelliklerin bu anlamda hani içine, arkasına doğru bakarak çekidüzen vermesiydi. Ve sonra da devamlı Tebbet gelmişti. Tebbet'te de zaten hatırlayın bir Ebu Leheb vardı. Ve bu Ebu Leheb ve karısının şeyini konuşmuştuk. Hurma lifinden, hatırlıyorsanız bir şey vardı, boynunda hurma lifinden bir ip var diye de işaret edilen yeri konuşmuştuk. Ve o hurma lifinden dediğimizde aslında mealen ilminizin, bilginizin sizin boynunuzda olması gibi de anlayıp, ama Ebu Leheb de burada zengin olan ve sonra da bir şeye gelmiştik, hatırlayın. Burada arkasından Duha suresine gelmişti ve bunlarla muhatap olan bilincin de bir Duha suresi açığa çıkar ve Duha da hani güneş doğdu, daha doğrusu böyle tam şey gibi güneşi aydınlatmaya başladığı zamandı. Ama aynı zamanda da böyle tam da tepeye çıkmamıştı duhada, hatırlarsınız. Biraz kuşluk vakti diye de işaret edilen. Ve duhanın da burada yani kendi bilincini bu uyarılar ve pratikler sonucunda burada kendi bilincinin aydınlanmaya, oluşmaya ve burada daha sağlamlaşmaya başladığını işaret eden ve ardından da İnşirah geliyordu yine hatırlarsanız. Ve İnşirah suresinde de tam olarak aslında yorulduğunda işe koyul diye işaret eden, hatırlarsınız burayı, her zorlukla beraber kolaylık vardır diyerek bir motivasyon da sağlayan ama aynı zamanda da göğsü açmadık mı, yükünü senden almadık mı diye, yani ne kadar Hazreti Muhammed gibi olsa da hepimizin bilincine işaret eden, yani sen bu yolda giderken her türlü yük diye atfettiğin her ne varsa bunların zamanla genişlediğini ve senin üzerinden değiştiğini ve kolaylığının açığa çıktığını işaret etmişti İnşirah suresi. Ve yine Ala suresinde konuşmuştuk hemen İnşirah'ın arkasından. Ve Ala suresinde de işte burada hani hatırlıyor musunuz bunu? Sübhane Rabbiyel Ala'yı konuşmuştuk ve Sebbi ismi Rabbikel Ala'yı konuşmuştuk. Nasıl oluyor? Bu karşılıklı kendimden kendime şeklinde olan ve Rabbinin Ala ismiyle tesbih et emrinin ne demek? Bize kolaylaşmış olan. Benim Rabbimin en Ala ismi nedir? Benim yaptığım şeydir. Neyi kuvvetli yapıyorsam hayatta, yani neyse senin başına gelmiş olan, bunu ama okul yoluyla, ama meslek yoluyla, ama işte beceri yoluyla, her neyse senin başına gelmiş ve âlâ olan halin, onun üzerinden tesbih et, onu yapmak sana kolaylaşmış çünkü diye ve sana eğer aradığın işte hidayetse, kolaylıksa, işte her neyse bu senin hedef aradığı bilincinin, işte onu ancak burada sana kolaylaşmış olanı yaparken ve sürekliliğiyle Sebbih ismi işaretiyle ortaya çıkabileceğini söylüyordum. Bil ya da bilme zaten böyle işliyor diyordu. Yani Sebbi isme dediğimde hatırlayın, yani kişinin zaten yapmaktan, tesbih etmekten başka şansı yok. Ama bilirsin ya da bilmezsin. Tesbih, zikir kavramıyla ilgili konuşmuştuk. Yani kendi neye hizmet ettiğini. Belki bazen yine özellikle 90'lılara bir yine bir şey atayım böyle kırmızı çizgi altına fosforluyla ya da. Bazen özellikle 90'lı arkadaşlarda mesela şey gibi. Yaptığı şeyi sevmemek var. Doğal olarak hani onların dediğim gibi geldiği dönem öyle olduğu için ama. Hani okul, okuduğu bölümü sevmemek, girdiği işi sevmemek, işi ilişkide bulunduğu insanı sevmek arıyorlar ya mesela. Veya bir şey arıyorlar böyle hani daha büyük bağlar. Şimdi sevmek ya da sevmemekten daha özgür bir yer burası. Başına gelen şey senin içindir ve doğrudur. Anlatabildim mi? Ve sen her neyin içinde bulduysan kendini, senin yoluna kolaylaşmış olan, sana kolaylaşmış olan odur. Yani sen burada belki zihnin beklentileri, ya şurada modeller var ya, işte nedir mesela modeller? Bir kutsal modeller var. Hoca olmak, guru olmak, mistik olmak falan. Bir de fiziksel modellemeler var. Zengin olmak, işte en iyi ilişkisi olmak, en güzel görünen olmak, işte en neyse sahip olmak olmak. Bir fiziksel böyle dünyaya, bir de kutsal dünyaya öyle bir bilinç var. Şimdi iki tarafa bakıp burası beklenti ama ve burası yanılsama. Anlatabildim mi? Ve o zaman tabii ki elindekine bağlantı kuramamak veya elindekinin olmadığını zannetmek ortaya çıkıyor. Halbuki burada bize işaret ediyor, diyor ki Kur'an başı sonu bunu söylüyor zaten. Sen her ne haldeysen bu senin için doğrudur. Sen her ne yapıyorsan sana kolaylaşmış olan odur. Olumlu veya olumsuz bu arada. Sen diyor kendini nerede, nasıl, hangi alanda olduğunu anlamak istersen neyle meşgul olduğuna bak. Anlatabiliyor muyum? Başı sonu bunu işaret ediyor. Ve kendi gerçeğini yaşamak istersen de önce elindekini olanın en iyisi şeklinde yapmaya bak. Ve bununla böyle bir mesai harcadıkça bunun hani bildiklerini uygula, bilmediklerini sana açınca bunun getirilerini ondan sonra bekle diyor. Dolayısıyla neden 90'lı arkadaşlara dedim bunu? buradaki beklentilerden dolayı elindekini bırakıyorlar mesela. Olmadı deyip hop atıyor mesela. Anlatabildim mi? Şimdi bu biraz şeye benziyor. Sen bir iş doğurmuşsun beyninle ve fark etmiyorsun. İş doğurmuşsun, bir şey yapıyorsun. Ne yapıyorsun? Mesela işte bir işte çalışıyorsun. 3 bin lira. Bugün asgari ücret alıyorsun. 3 bin de demeyelim de mesela. Tamam mı? Bunu sen doğurmuşsun. Sen o işin ebeveynisin artık. Anlatabildim mi? Veya bir hal doğurmuşsun. Psikolojik olarak zihinsel. Fark etmiyor. Sensin o işin ebeveyni. Neden? Çünkü sen besmele varlık olarak Rahman ve Rahim dinamiklerini çalıştıran. Buna ne dedik Rahman Rahim? Eril, dişil, anne baba dedik. O zaman sen besmele varlığıyla doğurduğun her şeyin ebeveyni oluyorsun aynı zamanda. O zaman sen o işi doğurduğun zaman bu doğurduğunu şefkatle sarmalayıp mükemmel dediğin her neyse onun mükemmeli var, senin değil. Bunu bir kere anlayıp ona eşlik etmek durumunda olursun. Yani sen bugün fiziksel olarak düşünün bir kadını. Bir tane çocuk doğurdu. Dedi ki bu çocuk işte kara kaşlı, kara gözlü olmadı. Benim beklentim sarışın mavi gözlüydü. At bunu cephe. Olur mu böyle bir şey mesela? Ya da olsa nasıl olur değil mi mesela? Şimdi işte elimizdeki herhangi bir şey ya da kendi psikolojimizle ilgili bir durum da dahil. Ne diyorsun? Travmam var, öfkem var, bir şey. Onlar da dahil. Hepsinin ebeveyni sensin. Besmele varlık olman dolayısıyla. O zaman onu doğurdun, ona bakacaksın. Nasıl bakacaksın? Şefkatle bakıp, sarıp, sarmalayıp ona eşlik edeceksin. Onu kaldırıp çöpe atmayacaksın. O yüzden burada özellikle onlara söyledim ama özellikle bütün şimdi Kur'an, hadisler ve bu yolda yürüyen, yani yürüyenleriniz vardır daha derindir ama hani bunun işaret ettiği yer bize diyor ki aslında elindeki hiçbir şeyi terk etme diyor. Bırakan sen olma diyor. İştir, aşktır, olaydır, psikolojidir. Bırakan sen olma diyor. Anlatabildim mi? Bakın özgürleşmeyle terk etmeyi biraz karıştırıyoruz biz. Bırakan sen olma. Yani sen işte o bu iş olmadı. At gitsin. Ne oldu? İşsiz kaldım. Ya bulursam falan. Ondan sonra kısa devre. Anlatabildim mi? Herhangi bir şey. Bu işten çıkmayalım. İnsanlardan bize zulüm gibi gelen ilişkiler ayrılmayalım anlamına gelmiyor. Ama bu şuna geliyor. Sen doğurduğun şeye önce şefkat gösterirsin. Onu kapsarsın. Çünkü sen doğurdun. O senin ruhunun ihtiyacı. Dahası senin beyninle açığa çıkan bir modelleme o. Anlatabildim mi? Hakikat noktasından bahsedeyim. Fiziksel dünyada dersin ki annem yapmış da aynısını yaptım, babam yapmış da aynısını yaptım. Aynı şey nereden geliyor? Senin Rahman ve Rahim boyutlarından ve beynin üzerinden açığa çıkıyor. Yine sensin şefkat duyması gereken. Yine sensin ona ihtiyacı olanla buluşturup ondan sonra sonucunu beklemekle mükellef olan. Ve bu yine söylüyorum burada olumsuz bir sürü şeyden bahsedebiliriz mesela fiziki dünya olarak. Bu şey gibi işte mesela öfke diyorsun. Herkes öfkesiyle çok savaşır mesela normalde. Öfkeni bile sevmek dediğin. Yanlış mı yapıyorsun? Kötü insan dediğin özelliklerin var. Bunu da sevmek. Çünkü sen onu sevip sarmaladığında o yok oluyor aslında. Bunu nasıl seveceksin? Bunu sevdim, önüme gelene yapmaya devam ediyorum gibi değil. Bunu sev, buna anlayış getir, bunu kapsa ve buna eşlik et. Yani o zaman o doğan çocuk, bazen doğan çocuk ne oluyor? Küvezde yatıyor, hastanelere gidiyor, bazen gürbüz doğuyor, bazen zayıf doğuyor. Böyle düşünün bu yaptığınız işleri mesela. O zaman neye ihtiyacı varsa onunla buluşturun. Odur şefkat. Yani onu kaldırıp çöpe atmak değil oluyor. İşte Kur'an burada bütün anlayışı buradaki sevgi üzerine kuruluydu. Ve bu sevgi üzerine kurulu olması hani bizim böyle genelde bir sevgiyle ilgili çok böyle tarifsiz kalırız ya. Tabii ki tarif edilemez bir şey. Çünkü sistemin kendi gerçeği sevgi. Ama böyle mistik, soyut, romantik bir şey değil. Bir malzeme arıyorsak bir tarif arıyorsak ilim diyoruz ya işte eşit bir sevgi değil. Yani ilim sevgi aynı şeyle sistem bunun üzerine kurulu. İlim üzerine kurulu çünkü diyor ki ilimden açığa çıkan tezahürler diyoruz ve iki yüzü var. O onunla kapsar, o onu gösterir iki yüzüyle diyoruz. Sevgi diyorsan sevgi de her şeyi kapsar diyorsun. Aslında aynı yerden bahsediyoruz. O yüzden sevgisizlik gibi bir şey yok sistemde ama şu var. Bizim bunu bilmediğimiz için açığa çıkan şeylere işte etiket taktığımız için ayrımcı zihnimizden dolayı onu göremediğimiz, kendi kendimize perde taktığımız şeyler var. Ve bunu da bir de Şems suresi hatırlatıyordu. Hatırlayın. Diyordu ki Şems suresi zaten diyor ki işte beynini şöyle yaratıyor ya da sistemde bu oluyor dediğinde. Çünkü isterdi ki benim beynimdeki ay ve güneş, isterdi ki sistemin kendi gerçeği olan burada güneş ve duhasına diye hatırlayın. Bunu konuşmuştuk ve onu takip ettiğinde aya demiştik. Aynı şey yani burada güneş Kur'an'dır, ay Hazreti Muhammed'dir diye okuyan da olabilirsiniz. Ya da güneş sistemin kendisi de diyebilirsiniz. Ya da tam tersi güneş Hazreti Muhammed'in biz ayız da dersiniz. Hepsi kendi içinde doğrudur ama bana ne bunlardan dediğinizde diyor ki güneş de sensin, ay da sensin. Güneş senin eril olan aklın ve egonla ve bilincin ve bilişinle ortaya koydun ben dediğin yer. Ay da senin duygusal gibi görünen ama bilinç altından gelmekle beraber bütün üretim, doğurganlık bölümü olan dişil tarafı. O zaman güneşim ve onu takip eden aya dediğimde benim duygularım ve yaptıklarım güneşimi takip ediyor. Yani ne diyoruz? Benim bilincimi takip ediyor. O zaman ne diyoruz? Benim yaptıklarım ve doğurduklarım ve az önce de dedim burada bir şey görüyorsam onu ben doğurdum ya ama benden çıkmış gibi olsun ama başkasından. O zaman benim doğurduklarım güneşe tabiyse benim muhatap olduğum her şey benim bilincimin eseri oluyor diyor. Ve Şems suresi bununla başlıyor. Yani hangi katından alırsak alalım. İşte Şems suresi bize diyor ki sen yaptın. Senin bilincinin eseri. Ve sen bunu ama şunu da diyebilirsin. Yok ben üstlenmiyorum. Ben diye bir şey yok. Bu da doğrudur. Senin hangi zattan mı sıfattan mı efalden mi baktığına bağlı. Ben yapmadım Allah yaptı. Muhammed'den doğdu. Evet odur. Onun içinde odur. Hepsi doğrudur. Ama sen şimdi burada küçük birimde anlarsan bir sistem matematiği daha kolay oluyor dedik ya. Dolayısıyla burada hangisini anlarsa anlar senin dünyanda olup bitene işaret ediyor ve senin dünyan için bunları temsil eden insanlar da var diyor aynı zamanda anne gibi, baba gibi, atalar gibi. Ve burada tamamen bu güneş ve ayı kime bina edersen et onun ortaya çıkardığı işler var ve arza yayılıyor. Bu işler sema vardı. Semayı ve onu bina edene, arza ve onu yayana demiştik ya hatırlayın bunu. Nefse ve onu düzenleyene. Dolayısıyla ortaya çıkan her şey nefs dediğimiz modellemelerden oluyor dedik. Ve bu ortaya çıkan her iş, her model, işte eşya, insan, iş, aklınıza gelen hayvan, her şey. Bunların iki yönlü doğma kabiliyeti vardı. Ve iki yönlü dediğimizde de yine biz bunu nefs ve bilinç olarak alırsak da nefsin de iki yönlü kabiliyeti vardı. Güneş ve ayla bağlantısı sebebiyle. Ve diyordu ki bu iki yönlü kabiliyeti birisi fücur dediğimiz, birisi takva dediğimiz başlıktı. Fücur dediğimizde burada bir şekilde kişinin kendi ayağını kaydırması gibi aslında kendini böyle küçük modellemede tutması. Bir tarafta da takva dediğimiz korunma yani sisteme göre aslında sisteme göre sistemden korunma gibi değil ama uyumlanma sistemin gerçeğinin farkında olup bilinçli yönetim haline gelmesi ne kabiliyetli bilinç. O zaman benim doğurduğum biliş demek o şey ya benim için fücur işlevini yapabilir ne yapar kendisini kısır olarak yaşamamı ya da yaşatmamı sağlayabilir, getirebilir. Ben ona öyle bakıyorsam. Ne yaparım? Kısır dediğinde ben bunu giderim perdeli bakarsam, ben bunu gidip küçük hedeflerde, hedefler yöneltip de bu anlamda işin içinde dünyevi, fiziksel olan hedefleri güdüp de hani haktan ve sistemden sapma dedik ya yani hedef noktasında oraya tanımlar, oraya bina ederse o da öyle olacak. Çünkü emir benim beynimden açığa çıkıyordu ve dedik ki zat olan ikrayı hatırlayın. Senin halk ettiklerin üzerinden gelişiyordu ya. O zaman ben ne tanım koyarsam diyeceğim ki Ayşe şöyledir, diyeceğim ki Fatma böyledir. O zaman o Ayşe Fatma benim dediğim gibi olmak zorunda. Ve bu yüzden bizim kullandığımız kelimeler ve tanımlamalar çok önemliydi. Ve o önemin altında bu da vardı. Yani ben onu öyle tanımladığım için o bana fücür olup saptı ya da sistemin gerçeği değil modelle kendini gösterdi ya da tam tersi ben burada takva yani sistemin gerçeğine göre adım atan bir şekilde onu öyle adım atmak ona alan olursam o da bana o zaman aslında hani bilincini arındıran kurtulmuştur dediğimiz tarifen tabii ki bu. Ne yapıyor? Oradaki kalıptan özgür olarak oradaki seyri yapmamı getiriyordu. Ve bu bilincinden arınan ya da arınamayan dediğimizde de aslında bir yerde kendi hani bilincinden açığa çıkmak isteyen şeyleri burada belki örten, yok etmeye çalışan, gömüp gizleyen, anlatabildim mi? Ve belki de duygularını örtmek, gizlemek, yani bir şeyi yok saymak. Zaten ilk önce olayın başı, perdenin perdesi o şeyi yok saymakla başlıyor. Dolayısıyla sen özgürleşmek istiyorsan önce olacaksın, sen varsın. Neyse o model artık senin olumsuz diye tarif edilir. Ondan sonra onunla ilişkili neye ihtiyaç varsa onun yönetimini ortaya koymalısın ki takva boyutuna gelsin. Ve bunun için de yine tarif ediyor zaten, hani biz bir yere kadar geldik, 10. ayete kadar geldik ve dedik ki bilinci burada aslında arındırmak, özgürleştirmek demek, kabulle başlar. Ama aynı zamanda da benim bilincim şu an burada bu dakika buraya doğduysa tabii ki tek başına bana bağlı verilerden işlemiyordu ya, işte anne baba atalar diye görünen genetik hafıza ve genetik hafızanın bana, hani alim zalimi konuşmuştuk hatırlayın, genetik hafıza dolayısıyla hangi iş planları benden açığa çıkıyorsa bunun da farkında olmaktı ve bunun olmak zorunda olduğunu bilmekti. Ama buna tabi miyiz? Önce bunun olmak zorunda olduğu bilgisine tabiyiz. Yani sen hangi veriden doğduysan, senin üzerinden hani kul olma kelimesini hatırlayın. Sen hangi sisteme doğdun? Sistem diyorsun ki Allah kuluyum. Sistem kulum. Evet. Ama senin küçük birimde bu bedeninin sistemi de aile ve atalar sisteminde. Dolayısıyla sen o sisteme kulsun zaten. Bu seni köle yaptı anlamında değil. Kul neydi? Bir kudret doğrultusunda ortaya çıkan ilim modeliydi. O zaman sen aile haritası, aile bedeni dediğinde o sistemin bir eşittir dediğimiz bir sonuçlarını yaşama dahil etmeyle görevli olan ve o ilmi, o bilgiyi açığa haliyle, duygusuyla, düşüncesiyle artık her neyse çıkarmakla mükellef olan kişi oluyordun aile tabiyeti gibi baktığında. Ama aynı yer, şimdi bakın aileye kul diyelim buraya mesela, ama aile derken atalar diyelim burayı, yedi göbek. Buraya kul dediğimiz yerle Allah kulu dediğimiz Fatiha'da anlatılan yer aynı. Şimdi bir, kulluğunun devamını dilemek, ama iki, aynı zamanda da Allah ve kul bir aradalığını anlatıyor. Fatiha yani, hatta tekliğini anlatıyor, bir aradalığı bile değil. İşte bu senin hem o aileden olup hem de özgürleşmek dediğin bilincin saflığını sağlayan, seni genetik hafızanın pençelerinden kurtaran şeyin de zaten direkt namaz olduğunu konuşmuştuk. Yani böyle birçok çalışma kendi boyutlarında bir yerlere işaret eder ve hepsi de doğru, hepsi kıymetlidir. Hepsi kendi konumlarına göre açığa çıkmış bilgilerdir. Ama burada bunun karşılığı, orucun karşılığı hatta, bunlar kolay kolay kelimeler ifade edilemeyen boyutsal karşılıkları da vardır. Ama hedefimiz kadarıyla da genetik hafızadan seni özgürleştirecektir. Bunu da konuşmuştum. Dolayısıyla özgürleşmek dediğimde bir fiziksel hareketlere, bir de bunun bende olmak zorundaydı. Benim ailemde bu olmuştur, olmak zorundaydı kabulle, kalbime almayla gerçekleşiyordu. Yine başa dönersem bütün anlattıklarım içinde gördüğünüz gibi olayın ilk aşaması kabul. Anlatabildim mi? Kabul ve dolayısıyla kabulün getirisi teslimiyet zaten. Yani bu böyle. Hani ister bunu dertli söyle, yapacak bir şey yok bu böyle. İster de ki evet burada bir şey vardır, Allah işidir de hiç fark etmez. Sonuçta seni aynı alana, yani teslimiyete rezone ediyordu. Ve teslimiyete rezone olmak da selam, teslim, İslam konuştuk hatırlayın. İslam gerçeğine. Zaten İslam ama tekrar oraya rezone oldu. Tekrar oraya hatırlıyordu bilinciniz. Anlatabildim mi? Ne normalde mesela şey deriz ya böyle genel bilgilerde, teslim olmayı öğrenmeliyim. Teslim olmayı öğrenmeliyim. Halbuki şu, zaten teslimsin, teslim olduğunun farkına varmaktır olay. Anlatabildim mi? Teslim olmayı öğrenmeyeceksin. Zaten teslimmişim, haberim yok deyip ayacağız böyle, uyulacağız. Anlatabildim mi? Hani zaten başka bir şey yokmuş dediğin yer İslam olmak demek. Ve her çocuk hani İslam fıtratı üzerine doğar dedi ki, bu fanatik dinler minler muhabbeti değildir. Her türlü teslimiyet üzerine doğar. Fıtratı İslam. Teslim. Anladın mı? Selam. Esenlik, teslim. Hepsi bir arada. Neye teslim? O çocuk eşittir. Eğer doğduysa bir formülün eşittir olarak doğdu ya. Formüle bir dönüyorsun. O ailede ne olmuş? Olmamış. İşte verilen artı hesap beyni o. Aile beyni bir hesap yapıyor. Eşittir. Şu lazım. O bu bebek doğuyor. Daha büyük plana bak. Varlık dediğin vücutta büyük bir formül ve o formülün sonunda eşittir. İşte şu model o bebek ona hizmet ediyor. Anladın mı? İkisi bir arada. Yani sen ailen için hizmet ederken yaşamın kendisi için ediyorsun. Ama hepsini senin bilincinin işi ve eseri olmuş oluyor. Hepsi boyut boyut. Neydi? İnsan. İnsan, insanı kamil oluyor. İşte burası böyle hani alemler böyle iç içe diye tarif edilen ya, burası. Sen bazen insan olarak bakarsan olay karışıyor, çıkamıyorsun. Ya da sen hep ben Allah'ım diyorsan zaten baştan olay patlıyor. Dolayısıyla iç içe çalıştığını ve bu iç içeliği sadece sen kendi zamanında ve işinde mevcut olursan görebileceğini bilmekte. İşte burada olayın o teslim olmuş olduğunu farkındalığı geldiğinde ortaya çıkıyor diyoruz. Bunu da böyle bir özet yapmış olduk. Ve yine bayağı da şeyler konuşmuştuk Şems'te. Hani atalar nasıl işliyor, nefs mertebeleri nasıl işliyor. Bu nefs mertebeleri aslında ne diye işliyor? Şimdi zaman dediğin şey yok. An dediğin şey var. Zaman dediğin o ortaya çıkan, atılan taşın dalgaları demiştik. İlk taşı kim attı hiç oraya girmeyelim. Ama dalga dalga dediği şey nesiller nesiller ya da zamanlar zamanlar diye tarif ettiğimiz yer. Yani bilincin oradaki aşamalarına biz zaman diyoruz. Şimdi o zaman geçmiş zamanlar dediğinde o dalgalar ve o dalgaların arkasında ilk taş atılım noktası var. Anlatabildim mi? Ve insanın bilinci buradan görmeye müsait. Sadece işte hatırlayın, zaman, mekan ve bu fiziksel beş duyu gerçeğiyle burada olduğumuzu zannettiğimiz ve buraya merkez kilitlendiği zaman bilincimiz unuttuğumuzda, yani öyle diyeyim. Oyunun içinde o gözlükler var ya, gözlükleri takınca hani bir oyunun içine giriyorsun ya, ben onları sevdim bayağı. Mesela düşünün ki oradasınız, etrafa o tamam süper her şey tam. Beden odanın içinde ama girdin içine dünyaları geziyorsun ya. Mesela bir süre sonra, hatta şeydi, neydi bu metaverse falan, hani dedik ki bunlar biraz sıkıntılı işler diye. Mesela bir süre sonra orada yaşadığını zanneder ya, mesela oyunun içinde düşünsene de 7-24 onu oynasan buradaki gerçeklik algın kayboluyor ya. Dünyanın kendisi öyle. 7-24 oyunun içindesin. O yüzden gerçeklik algısı kaybolmuş durumda. Anlatabildim mi? O yüzden de her şeyi buraya göre ölçüyoruz. Halbuki senin gerçeğin burada mevcut değil. Senin gerçeğin gözlüğü birisi çıkardığında aa deyip böyle neredeymiş diyeceğin bir yerde ve gözlük takılısın şu anda. O zaman işin içi hatırlamak, işin içi böyle metriksel çıkmak falan filan, yani burada bir sürü tarif yaparsan yap. Ama sen şu an gözlüğü çıkarmadan çıkılmayacağı için buradan, sen bunu unutmamakla mükellefsin aynı zamanda. Ve bunu unutmamakla mükellef olmak demek de senin, evet bir yukarı aşağı diye tarif ediyoruz ama fizikselden bilince diye anlayalım. Fiziksel düzlem hani aşağıdan yukarı, yani bilişsel bilinç seviyesine doğru gidermiş gibi olsan da, bu senin oyunun içinde aa oyun bitsin birazdan geri dönüyorum demen gibi olur. Halbuki olay sana gözlüğü taktıkları anda hangi oyunun içine girdiğin belli değil mi nihayetinde? Dolayısıyla sen işte ne diyelim, işte evcilik oyunu diyelim, bu taktığın gözlüğü evcilik oyunu. Sen zaten baştan o oyunu alırken orada yazıyor içindekiler, işte şu aşamalar, bu aşamalar. Zaten bunu bilir halde geliyorsun ya, oyunun içinde aşama aşama geçiyorsun ya. İşte aslında zaman dediğin şey o içindeki sanal aşamalar. Ve aslında oyunun adını baştan biliyorum dediğin yer, durduğun yerden yaşama ve kendini gözlemleme diyelim, gerçek hali. Şimdi bizim unuttuğumuz şey aşamalarda olduğumuz dedik ve dolayısıyla burası nefs mertebesi. Nefs mertebesi, nefsi safiye dediğinde gözlüğü taktığın yer, senin safiye alanın. Ama taktıktan sonra o takmayla beraber kendini içinde bulup da aşama aşama geçtiğin yerlerde nefs mertebeleri diye tarif edilen yer bulur. Anlatabildim mi? O yüzden nefs mertebeleri, eğer kişi burada kendini bulduğu yer, bakın bir yaptığın işler bir de bulduğun yer var ya, ikisi bazen farklı olabiliyor çünkü kısa devre yapıyor. Çünkü bedenle oyundan çıkamıyorsun ama oyunun bütün bilgisine de hakim olabiliyorsun ama çıkamazsın şu anda mesela. Dolayısıyla buradaki mertebeler herkesin, hani aile, atalar, zamanlar dediğimiz gelen veriyi işleme aşamaları oluyor. Ve gelen veri işleme aşamaları da senin aslında safi olan, nefsi safiye dediğin yerdeki olayının kendini gözlemleme ve orada neye bakıyor ve neye taş attıysa o taşın dalgalarının ortaya çıkış aşamaları. O yüzden burada kat kat model modeldi ve bu modellerden en zavallı gibi görünen, hep böyle söylüyoruz, bebek içinde işaret edilmiş, emmare dediğimiz, hayvansal dediğimiz nefsi ve bu ister ya da istemez bedenin kendi gerçeğidir. Yani senin bedenin hayvansal nefse tabi ama genetiği sebebiyle bunu bile az yaşar, bile çok yaşar. Ama sen bu bedenini özgürleştirdiğinde, bedenin hafızasını, zaten o zaman o kendi içinde bedenin o çelmelerine takılmıyor olduğu ve kendi o bütün aşamalarını aslında kendi hızında gözlemleyebilir olduğunu da hani bir mealde, bu mealden söylüyorum tabii bunları, cümle cümle değil, konuştuk nefs mertebelerinde. Dolayısıyla en önemli şeylerden biri de vaktinde kılınan namaz tabii ki. Bu da niye vaktinde kılınan namaz diyoruz? En önemlisi namaz falan ama bir de vaktinde kılınan. Şimdi vaktinde kılınanı bilmiyorum, onu konuştuk mu, ama mesela vakitler arasında zaten güneş hareketlerine göredir, ama mesela vaktinde dediğimizde aslında şu oluyor. Gözlüğü taktığın an, yani bir şeyin ilk anı, o şeyin besmelesi, en yoğun, hani Kadir abi gibi en yoğun yüklemenin olduğu şey. Ve o gözlüğü taktığındaki gibi, besmele ilk çıkış noktası gibi. O şey sonra kendini, burası yüksek volüm diyelim, titreşimini sonra İne, ine, ine, ta ki bir dahaki vakit gelene kadar sıfırlıyor. Tam sıfırladığında yeniden patlama, hop yeniden yüksek volüme düşüyor. Anlatabildim mi? Mesela ay fazları gibi, yeni ay, çıkıyorsun yeni aydan, hop bir süre sonra dolunaya geliyor, sonra hop bir de gidiyor, bazen bir kaydı kapanıyor ya, ama kapandığının hemen ertesi yeni ay doluyor ya, sistem böyle. Yani önce büyük patlama, sonra patlamanın parça aşamaları, sonra tekrar onun kendini kapatması ama kapandığı anda yeniden başlaması. Yani şey, sistemde çıkış yok gibi oldu ama hep bittiği yerde yeniden başlıyor ya. Şimdi o yüzden de mesela iş, namaz ya da iş, herhangi bir şeyi vaktinde yapmaksa. Bakın namazdan örnek veriyoruz ama genel her şey. Vaktinde derse gelmeniz, vaktinde işe gitmemiz, vaktinde neyse buluşmaya, sözleştiğiniz yere gitme. Aklınıza gelen her şeyin vaktinde yapılmasının önemi bu. O yüzden namaza dönüyorum. Diyor ki çünkü orada bir başlangıç, o ilk çıkış anının yüksek titreşimi var ve sen alanda eğer söz konusu namazsa beynini o yüksek volüme rezone ettin. Sen ne kadar geç kılıyor falansan, yani sana göre olan bir kat vardır. Evet, oraya da rezone olursun. Bu iyi ya da kötü demeyeceğim ama hani iş böyle, buralardan konuşuyoruz. Orası işte İslam olan. Yani o İslam kelimesinin açığa çıktığı, safiyenin açığa çıktığı ilk volüm oluyor. O ilk volüm vaktidir her şeyin. Ondan sonra aşama aşama kendi alt birimleri olan diğer basamaklarda gösteriyor. Ve sonra tekrar öteki alana geçiyor. O yüzden de bir özgürleşme veya bu işte kendi gerçeğimiz dediğimizde buradaki veya nefs mertebeleri hep safiyede kalalım. Ya da safiyeye çıkalım yok bir kere. Zaten ben kabul etmiyorum onu. Çıkmıyoruz bir yere. Anlatabildim mi? Çıkmıyoruz. Zaten var olan bir şeyden bahsediyoruz. Var olanı oyunun içinde verinin kendini işlemesi sebebiyle biz veriye odaklandığımız zaman ya da modellere unutuyoruz. O yüzden insan aslında bir nevi dünyaya hatırlamaya gelmiş oluyor. Ne yapmıştım, ne olmuştu falan gibi. Ama biz bir yere çıkmıyoruz. Yani nesmert, şimdi kaçıncı şakadayım, kaçıncı nesmertim, çıkacağım, safiye olacağım falan. Böyle koşturmaca değil bu dünya. Bu dünya hatırlama dünyası. Olmuş bitmiş olanın hiç o gözlü şey gibi, o oyunu çekmişler, koymuşlar. Sen de gözlüğü taktığın anda o seyrediyorsun ya. senin yazdığın, çizdiğin, ortaya koyduğun bir resmin içinde durduğun yerde olmuş bitmiş olanı hatırladığın bir dünya. O yüzden çıkıyorum kelimesi doğru değil gerçekten. Fiziken söylüyoruz fiziki dünyaya ait tariflerde ama o yüzden de bunun yani hep oradan, orada olduğumu hatırlamak. Burada değil, burası gerçek. Ama bu da hani şey yapmasın bizi, psikolojik şeyde sokmasın ama yani buranın geçici olduğu, kalbinin burayı mutlak almaması, işte o kişiden ayrılırsam ölürüm, işte bu işsiz kalırsam mahvoldum falan, hani buraların yakalanmamayla ilişkili söylediğim şey, öncelikle namaz ve ekstrası vaktinde kılınan ama artı oruç. Dedik ki oruç da bu verinin şey gibi otofajisi dedik ya, bilinçte olan otofaji. Bir de bu. Yani efsane. Burada eğer bir çalışma arıyorsak zaten söylenmiş olanları bir meali kendi dilimizde söylüyoruz ama hani bunlar zaten başı sonu insanı böyle kendi gerçeğinde tutan, tutmak için olan pratikler. Yoksa şey değil zaten. Ya Kur'an bunu söylüyor tabii ki. Yani şey gibi işte borcum vardı falan pasta, hani oraları zaten çoktan geçtik ki bu dersteyiz diye düşünüyorum. Allah borcumuz var, bizi bu yaşama getirdi falan da öyle değil. Veya işte Allah bize bugün rızkımızı verdi, ona işte borcumuz var, şükretmeliyiz, o da değil. Yani şükür kelimesini de zaten konuşmuştuk. Değerlendirmek de şükür. Ne demek bu dersin şükrü, bu dersi değerlendirmeye çalışıyor olmak. İşte az sonra yemek yiyeceksin belki. Yemeğin şükrü o yemeği iyi olma falan. Anlatabildim mi? Yani her şeyi işlevine göre vaktinde ve hakkıyla değerlendirmeye çalışmaktır şükür. Değerlendirmeyi köşede sakladığımız her şey şükürsüzlüğümüz oluyor. Buna giymediğimiz kıyafetle, işte okumadığımız kitapta, kullanmadığımız kalemde dahil. Ona şükürsüz oluyoruz. Çünkü onun kulluğu, o kalemin kulluğu kullanılmak, yazmak, sen onun kulluğunu engelliyorsun. Yazmıyorsun onunla. Anlatabildim mi? Kullanmadığımız her şey dediğim gibi bu mealde işliyor. Dolayısıyla eğer bir şükür arıyorsak, değerlendirmek arıyorsak ve en başta da hani şükür senin için Allah'a şükredin falan, o da evet olabilir. Sen her şeye varlıkla bu anlamda şükür ilişkisi içinde olmak istiyorsan da seni oraya rezon edecek şeyler bunlar diyebilirim. Ve böylece de özet yapmış oldum size aslında diye düşünüyorum, değil mi? Bütün bir derslerin ve geldiğimiz yere kadar özet olmuş oldum. Ve tabii hani neyin ne zaman okuyalım noktası gibi belki düşünürseniz. Yani bu bir kere olmazsa olmaz, zaten hani zikirler hep şey yapıyoruz. Onu biliyorsunuz yani zikirler. Bir insan, yani bir insanın şey gibi işte sabah kalktım yüzümü yıkıyorum falan demesi gibi. Yani o kadar olan bunun konuşulmaması bile gerekiyor olmalı diye düşünüyorum. Ama hani zaman falan böyle bir buralara geldi diyelim. Bilginin kendisiyle alakalı. Ama madem hatırladık, işte o korunma dediğimiz, işte mürit, kütüs, fettah dediğimiz, bu olmazsa olmazlar gibi, bunları kendimize oraya rezon edip o yöneliş gücünü, bilincin özgürleşmesine dair olan hareketi ve fettah kendi öz, orijinal boyutumuzun, bakışımızın, bilişimizin açılmasını, bunu zaten söyleyebilirim. Ama aynı zamanda bu surelere geldiğinizde Fatiha 21 ya da 40 evet okuyabilirsiniz. O Fatiha şifadır, her şey yani açıcıdır. O onun için şey diyemeyiz, işte şu derdin varsa şunu oku falan, öyle değil. Fatiha öyle bir yerde değil açıkçası. Ve kalem suresi nasıl okunur dediğimizde, kalem suresi bana göre yine bir sürü faziletlerinden bahsedilmiştir, onu da söyleyeyim ama. Mesela bir şeyi yapmakta zorlanıyorsun ya mesela. Belki o zaman okunmasa hani o beynindeki kuvvetlerle onları kullanamıyor oldum. Yani kendi kuvvetlerimi kullanamıyorum dediğinde hep esmalar seçiyoruz ya. Hani şu esmayı okuyayım, bu esmayı. Belki de bir böyle kalem suresini düzenli olarak her gün bir tane, en azından 21 gece okumak iyi olabilir. Orayı aktif hale getirmek için. Müzemmil'le Müddessir zaten burada aslında kendi kendine hani böyle diyelim ki şikayetim var. Biliyorum ama yapamıyorum diyorsan mesela. Ne yapıyorsun? Kendini uyaramıyorsun demek. Yani o bilgi senin için aslında devreye girmiyor demek. Yani ne yapacaksın o zaman? Mesela fiziksel pratikliğinde düşük varsa Müzemmil'i okuyabilirsin. Yine bunu da Şimdi bunu hepsi arka arkaya koymayın yalnız. Bu sefer şey gibi. Bütün ilaçları içtim, mide zehirlendi durumunda olur ya. Sadece bilgi olarak söylüyorum. Mesela Müzemmil suresinde yine her gece 21 olmak üzere. Belki böyle fiziksel pratikler düşük olan arkadaşlar kullanabilir. Müddessir suresinde kendi kendimi uyaramıyorum, kendi kendimi bildiğimi uygulayamıyorum diyorsa belki bunu da aynı formülle okuyabiliriz. Bunlar böyle İnşirah suresi mesela bir sıkışıklık dönemi olabilir senin için işte bu fiziksel bu şey sadece içsel demiyorum bunu fiziksel yani ne olursun işten çıkmışındır her şey ağırdır işte evde işler karışmıştır ilişkide falan sağlık konusu vardır bir şeyler vardır sende ya da ailende etrafında İnşirah suresine günde 21 yani çok ağır bir şeyle yüzleşiyorsan o dönem yani çok ağır anne baba hastalıkları ölümler falan o zaman 40 da olabilir ama 21'dir. Normal şeyleri söylüyorum. Normal işte sıkıştım işten güçten ilişkiden gibi öyle okunabilir.
Bunu hocam çok özür dilerim. Evet. Kendi bildiğimi uygulayamıyorum da neyi okuyordum? Orada takıldım ve duyamadım.
Kendini hani şey gibi bildiğini uygulayamadığında kendini uyarmamış oluyorsun ya o uyarmamak noktası müddessiri okumak. Yani kalk da uyar diyor ya mesela. Müzemmil de diyor ki kalk gece pratik et. Müddessir de diyor ki kalk da uyar. O yüzden hani bildiğini uygulamamak kendine bunu yöneltemiyorsun demek. Dolayısıyla kalkıp burada kendi kendini uyarabilirsin. Hadi kalk yap deme hali aktif hale getirir.
Teşekkürler.
Rica ederim. Evet. Bu da böyle demiş olalım. Galiba soru yazdınız. 2 dakika önceki programa da bakıyorum hemen. Orada var mı? Yok. Tamam. Peki. O zaman şimdi buradaki sorulara da cevap vereyim. Bakalım. Yukarıya çıkayım biraz. Evet. Kim sormuş? Ayla. Test kayıtları uğraşılıyor. Onlarla ilgili enteresan bir sıkıntı oldu. Bu bir yani burada emeklerin benim şahsımı kastetmiyorum. Onunla alakalı bir böyle bir biraz hoş olmayan bir şeye doğru dönüyordu. Hop daha fazlası dönmesin sıkıntı olacağına en baştan böyle bir şey olsun deyip bir süre durduruldu ama o şey olacak hallolacak haber gelir hallolduğu zaman diyeceğim gruplara. Evet hangi duayı ne zaman dedik onu konuştuk. Şeyma demiş ki ben kendi kendime 100 bin lira okumaya niyet ettim okuyorum ama bazı günlerde okuyamıyorum yalnız Şeyma başladıysan başlamışsındır. Olanla ölen ne çare yokla olan olduğu gibidir mekanizması seviyorum. Olmuşsa senin için öylesidir deyip yürüyebilirsin. Diyelim. Evet Aslı demiş Deniz'deki derslerin büyük bir kısmını kaçırdım ve tekrar dinlediklerimde olmuştu. Kitabınız 4 yazısı. Amin. Valla o kadar çok şey var ki yani şey gibi hani böyle bir ya bunun hangisini basalım, hangisini kitap yapalım şeklinde böyle bir kalıyor diyeceğim. Harfle ilgili, valla ben harfleri birinden öğrenerek ortaya çıkarmadığım için tamamen açılan bir şey olduğu için o yüzden şunu çalışın diyemeyeceğim. Bir tek bildiğim bir harflerin ilmi diye şeyim var, Farabi'nin var ama harflerin sırları pardon. O yüzden ona başka bir şey diyemeyeceğim. Evet Türcan demiş ki hocam atalarda eşkıya da var Molla'da. Bunu kabul dediğimde beri ben dükkü açığa çıkanlar farkındalıklar olmakta. Evet süper. Türcan ya da hepimiz aslında. Mesela burada şey var ya bir iş tanımları var ya işte zorba, eşkıya, molla falan. Mesela bunlar fiziksel dünyanın tanımları. Yani sen gidip başka coğrafyada doğsan böyle tanımlamayacaksın ya. Belki de gideceksin bir coğrafyada. Eşkıya olmak, kral olmak gibi eş sayılıyor falan olacak ya. Tamam mı? Bunlar o göreceli olan bütün insani tanımlardan ayırmanın bir formülü şöyle olabilir. Ne iş yapıyor bu adam? Yani şimdi eşkıya bakın ne diyorsun? Onun malını alıyor. Değil mi? Eşkıya benim bildiğim o. Yol kesiyor. Birinin malını alıyor, birinin parasını alıyor. Hatta şey bilimlere göre eşkıyaların iyisi de var, kötüsü de var bu arada. Hani böyle bir zengine alıp fakire veriyor. Robin Hood da eşkıya mesela, değil mi? Ya da birisi var böyle işte milletin kadınına kızına zarar veriyor, kaçırıyor falan dağlara. Bu da var. O yüzden hani eşkıya gibi veya herhangi bir tanımda bir böyle içine girmeyi biraz pratik etmek iyi olabilir. Ne yapıyor? Diyorsun ki birinin şeyini, ne derler, malını kendine ediniyor. Tamam mı? Bunun üzerinde bir tefekkür iyi olabilir. Veya molla diyorsun, molla, hoca veya başka tanımlar var ya, zorba falan. Yani burada belki o arkadaki çıplak olan yere doğru geçmek oradaki esmayı da gösterir. Kaldık esmalı tanıdığınız için bunları okuyor olabilirsiniz. Diyeceğim, böyle bir sistem okuması da yapıyor olabilirsiniz. Ama mesela hep ne diyoruz? Zorba diyorsan cabbar esmasından bahsediyorsun. Hani zorba mı cabbar mı? Hangisi? Modeli zorba, gerçeği cabbar. Şimdi Allah orada cabbar esmasını açığa çıkarmış. Yani senin sistemine cabbar esması oradan görünmüş ama adam zorba fiiliyle yapıyor. Şimdi fiilin ötesine geçtiğinde, hani faili hakiki Allah'tır dediğinde, fiil evet, fiil bir görünüş ama arkasına faile baktığında şimdi Allah yaptırmıştır zorbalı falan demek değil o. Orada Allah sistemindeki karşılığı nedir o fiilin? Anlatabildim mi? Nedir? Zorba ise cabbardır. Anlatabildim mi? Ne diyorsun? Biz bir sürü esmadan konuşup ay ne kadar iyi kalpli, beni çok seviyor falan, işte hep hoş görüyor. Ne var arkasında? O zaman orada bir fiil var. Hoş gördü, sen ne yaparsın? Arkaya gidiyorsun. Faile hakikati diye baktığında halim esması var mesela. Anlatabildim mi? Biraz belki bu sürede hani böyle esmaları belki tekrar ederseniz veya bir tefekkür ederseniz çok iyi olabilir. Ya da dışarıda koyduğunuz tanımlar en çok neye maruz kalıyorsanız hayatta. Hep öfkeli insanlar etrafıma geliyor dersen. Hep paramı kaptırıyorum dersen. Hep böyle anında ne yaparsan karşımda hep şöyle oluyor gibi böyle bir paternli olaylarınıza bakarsanız acaba onun arkasında hangi esma sizin için işliyor? Belki bunu görebilirsiniz diyeceğim burası için. Gönül alacağım, gördüm eli kaldırdığını. Kader ve kazadan sadece de bahsedebilir miyiz? İnşallah onun kısası biraz şey olabilir ama bir dakika. Ahuman ne demiş? Metaverse tasarlayanlar da oldukça yüksek bilinçler. Bir şeyler hatırlanmış aslında. Dünya içindeki dünyayı gösterip hatırlatmaya aracılar. Evren içi evrenler gibi diye. Vallahi deriz. Yani hatırlatmaya aracı ya da sistemin kendi kendine oluşturduğu modellerden oradaki tiplerde diyelim. Hepsi yani zaten varlıkta Allah işi olmaya hiçbir şey olmadığı için ama burada şey gibi yani bu uzun konuşulması bir konu, yoksa veliler gibi görebilir Allah falan, böyle de değil, anlatabildim mi? Hep bir şeyin iki ucu var ya, o iki uçtan bir tarafta ama o modeli yani metaverse'i tasarlayanlar dediğinde bu bir tezahür biçimi, ama metaverse gibi veya şimdi bahsettiğimiz yani bu bakış açısı ya da bu gerçeğin açığa çıkış vaktindeyiz. Birileri bunu bilinciyle yaşayacak, birileri bunu suretiyle yaşayacak. Ne yapacak? Bilincinde bunu yaşayanlar, belki de işte o bilişi özgürleştirmiş olanlar, birisi de diyor ki özgürleştirmemiş olanlar da bunu modellerinde yaşayacak, suretlerle yaşayacak. Yani birinin metaverse'te kendisini harcamasıyla, anladınız mı? Bir çocuğu düşünün, dedik ya metaverse girdi burayı kaybettiğini. Birimizin burada durduğumuz ve bu bilgilerle, bu ilimle muhatap olma sebebiyle dünyanın gözünden düşmesi aynı yer. Anlatabildim mi? Ama hani böyle biraz işin içinde iki uç, tabii o da denge sebebiyle diyebilirim. Faziletleri PDF paylaşabilir miyim? Öyle bir şey yok bende Türcihan. PDF benim. Ben söylüyorum sadece diyeceğim. Ama şey var. Mesela bu yani bu hani var ya dua ve zikir, neydi? Büyük dua kitabı, işte bir şey bir şeyin faziletleri falan. Böyle kitaplar var ya, hepsi doğrudur. Ama şu an benim söylediğim diyorsa ben PDF'in kendisi oluyorum. Zaten paylaşım açayım diye düşünüyorum. Böyle. Necmiye ne demiş? Soruldum hatırlayamadım ama fetih suresini 70 defa okunmasına sakınca var mı? Bazı çalışmalar var. Biraz ya sakınca demeden şöyle diyeyim. Ne için okuyorsun? Kim okuyor? Yani burada şey önemli. Bütün surelerde önemliyken bazılarında bir tık daha böyle bir dikkat edilirse fetih de onlardan biridir. Kim okuyor bunu? Hangi sebeple okuyor? Anlatabildim mi? Burası önem kazanıyor Necmiye. Yani gidip de işte bugünlerde de iş bulamıyorum, gideyim de bir Fetih Suresi okuyayım 70 tane düzenli diyorsan okuma derim. Git normal hacet namazı var. Allah'ım ne aşk, böyle kollarını yukarı mı bakıyorsun, kalbine mi bakıyorsun? Normal namaz dualarıyla yürü derim. Öyle küçük suretlerle ilgili hedefse. Evet. Ama bir şeyse bu, Fetih Suresi 70 defa zaten biriyle yürüyense zaten orada ona söyleyecek bir şey yok. Biriyle yürüyor ve onun öyle onu yapması gerektiği için yaptırılıyordur. Onun için, o kişi için sakıncası yoktur. Evet. Büşra demiş ki İnşirah Suresi'ni sayısızca okuyorum. İçimden geldikçe şimdi hep İnşirah Suresi'ne sığınmak geliyor. Vesveseler falan da olduğu zaman, korktuğu zaman iyi geliyor. Evet. Bir zararı yok ama bir de vesvese deyince şey vardı. Bunu konuşmuş muyduk? Allah'ın vahriş diye bir şey vardı vesveselere karşı. Onu da okuyabilirsiniz. Vehim vesvese şeyi duası. Kurban Bayramı. Yani o hac bayramı, kurban bayramı değil de hac bayramı, hacda kurban kesildiği için adının kurban bayramı olarak, tıpkı Ramazan'ın şeker bayramı gibi kalması gibi böyle bir yakıştırma oldu kurban bayramı. O yüzden kurban bayramı diyorsa hac bayramı. Hac edenlerin valla çok büyük şeyi var yani. Hani biz de onları eşlik ediyoruz diyelim burada ülkede kutlanması falan, böyle bayramlaşmak falan. Ama olay hac edenlerle ilişkilidir. Onun kendi bayramıdır. Evet, Serap ne demiş? Rüyalardan kısa da olsa bahsedebilir misiniz? Yoruma ihtiyacımız olan rüyanın tabiri nasıl ve kim tarafından yapılmalı? Vallahi rüyada kısa bahsedemeyeceğim ama yani gündüz gibi. Gündüz olan bir tane şeyin arkasında bir mekanizma, bir şey var, bir gerçek var. Az önce işte eşkıya dedik, zorba dedik. Gündüzün de gecenin de yorulmaya muhtaç başlıkları var. Ama bazen de yormamak, sadece içinden geçmek gerekiyor ya. O yüzden her rüyayı tabir etmek diye çok ekstra ekstra bir artık bunu bilmezsem olmaz dediğimiz bir şeyle hani kalktıysak o gün veya tekrar eden rüyaysa, onu da bir bilen, gönlü, dili, aklı temiz olan birine anlatmak lazım diyeceğim. Eğer öyle birini bulamam ne yapayım? Ama ya suya okuyacaksın. Bu gerçek. Suya okuyacaksın. Suyun programlanma özelliğiyle o senin hayatını, o rüyanın işaret ettiği gerçeği kolaylıkla doğurur diyebilirim. Kötü rüyaysa 3 kere soluna tükür ve ezbesmeye çek doğrudur. Buradaki frekanslarla ilişkilidir. Onu belki yormak yerine öyle enerji bedenden atabilirsiniz. Evet, Derya, ben de teşekkür ediyorum. Esmaları okurken doğrudan esma okumakla başına yağ eklemek arasındaki fark demi. Ya da el ekleme gibi var. Vallahi çeşitli ekollerde böyle başlıklar var. Hepsi kendisi için doğrudur diyeceğim. Ya onların şimdi ya dediğinde ey demek gibi bir şey var ama biraz da dışa seslenişe, yani beynin kodunu çalıştırmak istediğinde, direkt kendisini dışarıya doğru oluşturmak istediğinde belki ya'yı söylemek olabilir ama hani amaç kendi gerçeğini ona rezone etmekse, dediğim gibi öyle bir takıya ihtiyaç yok diye biliyorum ben. Evet. Nisan demiş ki sürekli aynı şeyi yaşamak, bir döngüye takılıp kaldığını fark ettiysen bugün döngüden çıkabilmek için okunan bir dua var mıdır? İnşirah buna çok iyi geliyor. İnşirah Nisan. Gizem de demiş ki hayatta daha fazla bağlantısı olma, keyif alma için ne önerirsiniz hocam? Depresyon gibi değil ama hiçbir şey eskisi kadar tatlı canlı. Gelmeyecek zaten Gizem. Sadece okumak, öğrenmek, idrak. Evet, gelmeyecek zaten. Hayatın kendisi tatlı değil ki. Onu tatlı olduğunu tanımladığımız zamanlarda bize tatlı geliyor. Ya da acı olduğunu tanımladığımızda acı geliyor. Ama hayatın kendisi şeydir, nötr. Gerçeklere hoş geldin, evet. Evet, aynen. Keyif demeyelim ama belki coşkudur senin aradığın. Coşku, yani o zaman o coşku da şey gibi, bu ara bölme senin. Yani önce keyifli ya da acı, sonra bir şeysiz, tanımsız alan, ara. Sonra da coşkulu alan, yaşamın coşkusuna ya da yaşam senin coşkuna eşlik ediyor dönemi. Olur. Üçüncü aşamada da. Onu da hadi deyip çıkaramazsın. Allah'la muhataplığında kendiliğinden ortaya çıkan bir hal. Diyelim o neşeye, coşkuya. Evet, Gönül senin sorunu alabilir miyim hala yeterlisi?
Merhaba. Soruyu yani nasıl soruya çevireceğimi zihnimde çok düşündürdüm ama umarım kısaca söyleyebilirim. Şimdi bu eğitime katıldığımızda hani bir koruma duasıyla başladığımızda bayağı bir sarsıldım. Muhtemelen şahitlik. Yani beni şahit kıldığı için biraz zorlandım. Şimdi hep bunu ilim kapısını çaldığımda yaşıyorum. Kabullenme dediniz. Zaten kök çakranın da duygusu kabullenme. Mars demiştiniz nefsin birinci boyutu.
Evet.
Şimdi aklımda şöyle bir şey var. Böyle bir yeni bilgiyi öğrendiğimde ilk nefsin birinci boyutuna, çünkü o ilk cahillik aşaması. Cahilim bilgi bana geliyor. Buna şahit olmam için o aşamaya gelecek. Birinci çakra kabullenme ya, benim kabullenemediğim karşıma geliyor ya da ne bileyim korkularım ayyuka çıkıyor. Haritamda örnek veriyorum, kök çakra Mars dediniz, doğru hatırlıyorum,
evet,
değil mi?
Evet doğru.
Benim Mars'ım kötü bir açı alıyorsa mı bu kadar ağır geçiriyorum ve Mars'ın bir şeyinden bahsetmiştiniz. Nefsin birinci aşaması dersi tekrar edemediğim için kayıtlar kaldırılmış. O birinci nefsim ben.
Evet.
Yani bu kişisel bir şey mi? Benim Mars'ım zararda ya da ne bileyim işte 12. evimde Akrep'te. O yüzden mi bu kadar ağır yüzleşme yaşıyorum ve onu iyileştirmek için birinci nefsin zikrini veya varsa Mars'ın duası, böyle bir şey var mı? Bu aşamada mı çalışmam gerek? Çünkü bütün yeni öğrendiğim bilgilerde ağır imtihan verdiğimi hissediyorum. Yani sarsıyor beni. Şimdi anlattığınız şeyde cevap buldum ama hani Mars'ın haritanın bana ya da gökyüzünün bana dokunması değil de ben artık haritaya temas nasıl edebilirim? Belki doğru soru bu.
Evet.
Nasıl yani yol alınmalı?
Şöyle söyleyeyim, tam da diyecektim ki Cekpaşa Mars ile haritanda Mars'ın, bak şöyle çakralar için söyleyeyim hemen. Mars'ın yönettiği evler ve oraya ne yerleşmiş ya da Mars'ın burçları olan Koç'la Akrep'in durumları analiz ettikten sonra bize cevap verirdi. Yani Mars'ın tek başına hani zarardaysa bu yetmezdi ama söylediğin kombinasyon evet bunu sana yapar. Ama bu bir doğum anıdır ya, bir de bunun geldiği yer vardır. Yani doğum anındaki gibi kalmıyor haritamız. Çünkü ne diyoruz, doğarken bir potansiyelle geldin ama bunu bunca yaşa kadar bir yere getiriyoruz ya. Progresini de kontrol etmen lazım diyeceğim. Ne yapmalısın? Mars'ı şifalandırmak gibi demeyelim buraya. Jüpiter'i kuvvetlendirmek lazım. O da maneviyatı kuvvetlendirmek lazım. Ve Mars'ı da sağaltmak belki. Akrep'te olduğun için diyeceğim. Biraz şey yaparsan güzel olur. Öfke çalışması gibi bir şey.
Tamam.
İçeride saklı öfkeye ve saklı şeye işaret eder o. Bedenin onu dışarı çıkarmasını beklemeden senin bilinçli olarak gidip boks yap mesela. Evet. Anlatabildim mi? Ya da böyle şeyler var ya, böyle dinamik meditasyon yap mesela. Tamam mı? Evet. Boksu ya da dinamik meditasyon yaparsın, o kombinasyonu sağaltır ama Jüpiter'i güçlendirmek de işte maneviyatla, dinlerle, felsefelerle ilgilenmektir. Zaten onu da yapıyorsun gördüğüm
peki
kadarıyla.
Peki bu hani bahsettiğiniz her nefs mertebesinin bir Allah'ın isminde bir karşılığı vardı,
evet,
ya. Sadece 7. Jüpiter'i hatırlıyorum. Kahhar'dı sanırım 7. Mertebe.
Evet.
O isimleri zikretmek veya hal edinmek diyeyim.
Evet.
Bir pratik olabilir mi?
Valla olabilir aslında. Olmaz değil. Şeyleri var. Jüpiter'in esbalarına bir bak istersen. Ondan sonra belki onlardan, yani sadece altıda işaret ettiğimizi değil de belki orada seni çeken bir esma yakalayabilirsin. Jüpiter'in esmalarına bakacağız.
Son bir soru. Geçen ders bir arkadaşa şey demiştiniz. O şakayla karışık sanırım işte hitapta bulunuyordu. Allah espriyi kaldırmaz mı? Karşılığı evren, evet, evrenin
Allah
şeyi
yoktur. Allah şaka yapmaz.
Neydi o? Evet. Yani biz söylüyoruz evrenin espri dili yoktur ama bunun şey dindeki karşılığı tam olarak ne? Çünkü benim de esprili bir dil şeyim var ve hep espri yaptığım şeyleri çekiyorum. Burada nasıl bir önlem alırım? Tam oraya yakalayamadım çünkü.
Yok. Sistemde şaka yoktur dediğim şu. Şakalaşmıyoruz gibi olmuyor tabii ama o çıkıyorsa da o gerçektir. Hani şöyle bir şeyimiz var ya, bizim her şakanın altında bir gerçek vardır. Ben vallahi var yani. kişi biliyordur ya da bilmiyordur. Sistemde şaka yoktur. Şaka mekanizması yoktur. Tamam. Çıkan şey bize esprili falan gelir de onu işaret ettiği şeyi cümleye dikkat edince göreceksin ki şaka yoktur.
Hocam affedersiniz, mizah de.
Evet. Yoktur. Yoktur yani. Evet.
Teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Evet Gülün, dinliyorum seni.
Merhaba, öncelikle hocam. Sorumu çok güzel cevapladınız bu arada. Bir 90'lı olarak böyle bayağı bir kapsamlı oldu. Teşekkür ederim öncelikle. Yani. Ben esnalarla ilgili, işleyişiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum ve sonrasında sorumu sormak istiyorum. Mürit, Kuddüs, Fetta ve koruma dualarını uzun zamandır okuyorum. Saymıyorum hani kaç ay oldu ama. Şey oldu, sanki biri benim manamı açtı ve böyle algılama şeklim değişmiş gibi hissediyorum. Ve bu da beni şeye sürüklüyor. Hani daha fazlasını bilme. Hani sanki onları böyle algıladıkça, eskiden aptal bir insan değildim de hani içinde kayboluyordum diyeyim. Anda yaşayamıyordum. Şu an hani bir yere bile girdiğimde hani o anın bir dışını durup bir bakabilme yetisi, bir şeysi geldi. Nesi bilmiyorum. Ama hani bu yeterli, bunu hep okumaya devam edeceğiz de sonrasında bu halde kalmamız, sindirmemiz gerekiyor. Yine bir de şunu merak ediyorum bununla bağlantılı olarak. Bir ortama girdiğinizde 7 mertebeden çalıştığını söylemiştik ya. O mertebeyi sorgulamamız gerekiyor mu, yoksa hani işte şeyden dolayı mı, kiminle bağlantı kuracağım anlamam için mi 7. mertebeye dikkat etmem gerekiyor kişi olarak? Yoksa hani hiç sorgulamayayım öyle kim 7.
Yok, sorgulama. Sadece o bilgi şey gibi, yani orada bir şey açığa çıkıyor ya tezahür olarak. Yani o tezahür senin bir aşamanla ilgili görünüyor sana. Anlatabildim mi? Yani evet, belki tefekkür edebilirsin bir dönem, bunu yapabilen, yani yapmak ihtiyacı da doğar belki, sistemine ait bir şey ihtiyaç. Ama hani yapılmalı dediğinde hayır, yapılmamalı. Yani yapılmamalı. Sadece o hani biraz daha kabule, bazı bilgiler al ve uygula gibi, bazı bilgiler de perdelerin özgürlüğü için, bazıları da kabulün kolaylığı için. Anlatabildim mi? Bana göre bu bilgi kabulün kolaylığı. Yani karşına gelmiş birisi işte emmareden çalışıyor. Kabul yani. Hani onun aşaması o kadar. Yani anlatabildim mi? Şey böyle, onun bilişi o modelden gibi. Biraz daha buraları kolaylaştırmakla ilgili diyebiliriz. Yani dışarıyı okuma. Hep olay kendimizi okumak ya. Belki o şunu yapabilirsin. Sen benle konuşurken sen nerede duruyorsun? Bilişin nereden bak? Benim ne olduğum değil. Sen bana hangi aşamadan bağlanıyorsun? Ben ister hayvansı olayım, ister iki olayım, ister üç olayım, ister dört. Neyse sana tezahür olarak görünen biçimler. Sen orada hangi duruşu sergiliyorsun? Anlatabildim mi? Belki evet, sen kendini burada şey yapabilirsin, gözlemleyebilirsin.
Çok teşekkür ederim ben bu bütün sözün için. Yani aslında hayatımda bir şey değişmedi ama bir şey değişti gibi. Evet. Şey de veremiyorum, ifade edemiyorum size olan saygım ve sevgim. Onun için teşekkür çok ederim. Teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun.
Teşekkür ederim, benden de teşekkürler. Evet Funda, senin de alalım.
Hocam iyi akşamlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. İlk defa bu yıl aldım derslerinizi ama bütün videoları izlemiş oldum. İlk derse katıldığım zaman da hatırlıyorum, şeyi sormuştum hemen. Hani ama niye yaratıldık, niye geldik diye. Hani bu sorunun çok geniş kapsamlı olduğunu biliyorum. Ama son birkaç hafta önce de işte çok bir sanatla ilgili bir eğitim programında oradaki kolaylaştırıcı hoca şey dedi. Dedi çünkü dedi geldik, ha böyle bir soru yoktu. Muhabbet arasında ağzından şöyle bir şey çıktı. Çünkü dedi Allah bilinmek istedi. Bu bana böyle çok oturtamadı. Sonra siz derslere ara veriyoruz deyince ben de Noktanın Sonsuzluğu kitabına başlayayım dedim. Orada da çıktı bu cümle karşıma ve orada da şey diyor. Yarattı çünkü bilinmek istedi. Şimdi ben hani bununla ilgili nereye koymak lazım ya da ne denebilir?
Next mertebelerini dinledin o zaman değil mi?
Hepsini dinledim, evet.
Şimdi Allah'ı bir dakika unut, şunu düşün. Dedik ki nefsi safiyedir, tek ve gerçek olan. Sonra da onun kendine aşama aşama gösterişleri var dedik.
Evet.
Tamam mı? Şimdi bu hep şöyle diyor muyuz mesela? Nefsi safiye bilinmek istedi, diğer mertebeleri oluşturdu diyor muyuz? Demiyoruz. Ama desek yanlış mıdır? Hayır, değildir. Mesela şimdi ben diyorum ki Fatma, şimdi buradaki bütün kişiler üzerinde kendini görüyor ve kendini de onlara gösteriyor. Şimdi ben bu dersi koyarken veya yaşarken bilinmek istiyorum arkadaşlar deyip ilan veriyor muyum? Hayır. Ama aynı zamanda da buluştukça da biliniyorum değil mi?
Mesela. Hocam şeyi de ifade edeyim. Aslında benim kafamın karıştığı şu nokta oluyor. Evet. Bu çok insani bir özellik. Yani evet, ben bilinmek istiyorum ve ben hatırlanmak istiyorum. Ama orada diyorum ki Allah niye buna ihtiyaç duysun? Bu bana ait bir özellik olmalı. Evet. Evet. Geliyor bana.
Evet, işte bak bu iki örnektekini al. Şimdi burada bilinçli olarak bilinmek istiyorum yok ama otomatik olarak bilinme diye tarif edilecek bir açığa çıkış var. Yani bilinme demeyelim oraya, dediğin gibi insan özelliği o. Açığa çıkma, gösterme, açığa çıkma. Anlatabildim mi? Ama birine göstermek gibi değil. Şimdi Allah bilinmek o şeyden geliyor. Bir hadis var ya, evet, hatta o da çok tartışılır. Allah bilinmekliğini istedi, alemleri yarattı. Bilmekliği istedi, işte Adem'i yarattı diye. Şimdi bu bilinmek istiyordu, acık insanca tarif dediğin gibi ama otomatik olarak Allah sistemi varlıkta açığa çıktığı zaman da varlık bir bilinme, şehadet sahası. Anlatabildim mi? Bunu ancak dil yetmiyor ya, böyle tarif ediliyor ama tam da hissettiğin gibi bilinmek falan istediğin yok. Sadece öyle. Anlatabildim mi? Hiç kafan karışmasın. Bilinmek isteyen biri ve bir şey ve onu bilecek bir şeyler yok. Sadece öyle. Tıpkı senin burada varlığın gibi. Sen şimdi bu derse girerken bilinmek istemedin. Sen yaşam boyunca arkadaşlar ben bilinmek istiyorum diye yaşamayacaksın. Ama var olduğun ve açığa çıktığın için seninle ilişkiye girme ve bu ilişki nereden doğuyor? Senin beyninin açtığı sahnede, senin kendi varlıklarınla oluyor. Otomatik olarak da bilinme dediği şey ya da ilmin burada maddede görünüşü diyebilirsin. Doğal ortaya çıkıyor.
Hı hı.
Hiç kafanı tamam karıştırma. Ama doğru hissediyorsun. Zaten belki derslerde hatırlıyorsun. Şeyi seviyorum ben. Onu ben daha önce Abid Üstü'den başka kimseden duymadım. Siz de belki konuştuk da. Hani insan gibi düşünen Tanrı'dan, Allah gibi düşünen insana diye bir şey var. Bütün kitapların başlarında falan yazıyor. Çok güzel. O yüzden bu tarifler, yani Allah dendiği zaman, şimdi Allah dendiği zaman Tanrı diye bir mekanizma olarak, bir yaratan, bir bilinç, sadece saf bir bilinç olarak algılarsan ya da sistem, matematik, bir şey, başka bir bilgiyle Allah'ı eşleştirirseniz daha kolay anlaşılır. Onun dışında bütün tariflerde insan gibi diyorsun ki mesela Allah işte affeder, Allah öfkelendi, Allah sevdi, Allah kızdı. Buralara
evet,
gider
olur. Evet, evet hocam. Hatta hem de hemen sonrasında şey geliyor, sevdiğini kıskanır.
Aynen.
Sonra dedim ki bu da çok insani bir şey, böyle değil, evet, böyle değildir dedim. Şu anda da bunu sorma gücü de böyle geldi bana ve çok iyi geldi gerçekten şimdi bunları sizden duymak. Teşekkür tamam ederim.
Rica ederim. Ama söyleyeyim şimdi ben sana nokta. Ama kıskanır, onu da söyleyeceğim şimdi. Neden? Çünkü çekim, orada çekim yasasını.
Anladım. Orayı yorumlayabildim hocam. Yani anladım, arkasındaki evet, oradaki arkasındaki perdeyi yorumlayabildim ama aynen, bilinmek istediği aynen, biraz aynen derinde. Evet, sağ olun. Aynen.
Bütün burada hep işi frekans ve rezonans sisteminden anlarsak emin olun o insanca olan tariflerden arkaya sıfat veya esmaya daha kolay alışır dilimizde.
Teşekkürler.
Beynimizde. Rica ederim. Evet, arzu esmaları kaç dakika çekmek doğru olur? Kırma dualarında gün atladığımızda sorun var mı? Valla atlaması, yani şöyle sorun demeyeyim ya. Mesela yüzünü yıkamadığında sorun oluyorsa o zaman onda da oluyor. Anlatabildim mi? Ama yani hani bu bir de günün gereği olduğu için deyip böyle bırakayım orayı. 9 ya da 12 dakika oku Arzu. Öyle 9 dakika mesela, bu dönem biraz daha 9'lardan gider çünkü. Okuyabilirsin 9. Evet, bir de bu taraflara bakayım, soru var mı? Tamam. Orada da yok. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Yazan arkadaşlar bu taraflarda. Evet, o zaman aslında bitirdik arkadaşlar. Eğer başka sorunuz yoksa, söyleyecekleriniz varsa alayım. Böyle. Derya ne demiş? Dakikaları nasıl düzenlemeyiz? Ben hala 12'deyim. 12 eğer şeyse bu dönem 9'la da gidiyor. 9'a, yani 12 zor oluyorsa 9'a geçirebilirsiniz. Diyeceğim. 9'ar dakika olabilir. Evet. Esmaların başına demiş Nagihan. Bir şey konmuyor eğer onu soracaksam, ya ya da el gibi. Öyle bir şey konmuyor. Evet, o zaman güzel bir 28 hafta geçirdik diye düşünüyorum. En azından benim için çok çok böyle yani verimliydi. Sizinle buluşmak çok şey, böyle tarif, hani kelimeler şey oldu, tam yerine oturmuyor. İyi ki de buluştuk diyorum. 28 hafta nice buluşmalara diyelim. İnşallah.
Hocam 7 sezon için çok beklemeyiz değil mi?
Vallahi bilmiyorum.
Hayırlısı. Çok beklemiyorum.
Hayırlısı diyelim, hayırlısı.
Çok evet. Özlüyoruz ya vallahi, gerçekten.
Hayırlısı.
Bakalım, cumalar çok güzeldi.
Evet. İnşallah bakalım. Evet, Ebru el kaldırmışsın. Alayım seni.
Evet hocam. Ben evet. Başımı seyredemedim. Özür dilerim hocam ama dersleri tekrar dinleyebilecek miyiz? Seyredebilecek miyiz?
Bir konu var. O bakılıyor diyeceğim. Hallolur olmaz diyeceğim. Ama emin de değilim yani ne zaman nasıl hallolur falan. Bir konu var. Dediğim gibi bir o falan ilgileniyor bu konuyla. Tamam. Bakalım. Ama haberiniz olacak. Yani öyle bir şey olursa da haberiniz olacak.
Yüreğinize sağlık.
Bir dakika, ses karıştı. Ebru bir şey mi dedin?
Kendinizi özletmeyin hocam lütfen.
Tamam, hep beraber karşılıklı. Biri daha dedi o arada, en kısa zamanda dedi. İnşallah diyorum.
İnşallah. Aynı şeyi söyledim ben de. En kısa zamanda görüşelim. Çok ara vermeyelim ne olur.
İnşallah. Tamam. Haberleşmiş olacağız şey tarifiyle olduğunda. Evet, size o zaman bolca tefekkürler. Esmaları yani evet, bazılarınız kayıt falan yok yani, ama sorun etmeyin, esmaları alın, esmaları okuyun, bir tefekkür dediğim gibi, böyle şey gibi yapmayın. Tam da ne güzeldi burada Funda'nın sorusu üzerine, şey dedi ya, insanca tarifler var tabii, yani bir sürü tarif var yani, biz burada beyin ve kişideki devreye girdiğinde neler yaratıyor üzerinden konuştuk, o yüzden o tarifleri de evet, birisi var ve işte şöyle kızar böyle sever Allah şöyledir den çıkıp beynim böyledir, bu kod bunu yaratır şeklinde tefekkür etmek daha verimli olabilir bu derslerin ışığında. Sonra tekrar buluşacağız inşallah, hep beraber değerlendiririz yeni dönemde. Evet.
Teşekkürler hocam.
Çok teşekkür ederiz hocam.
Teşekkür ederiz.
Hep beraber.
Herkese iyi akşamlar.
Zehra'yizim. Böyle güzel buluştuk. Çok keyifli.
Evet. Harikaydı hocam. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun hocam.
Ben de teşekkür
ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Allah razı olsun hocam.
Hepimizden yeni dönemde buluşuruz arkadaşlar.
Sağ olun.
İyi akşamlar. Görüşürüz.
İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam tekrar.